Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhaba Murat.
Seni sormalı.
İyiyim ben de. 3-8 Kasım 2014 haftasını konuşuyoruz.
Evet.
Teknoseyir.com adresimiz. Twitter ve Facebook'ta aynı isimle bizi bulursunuz.
Hatta YouTube'da.
YouTube'da da bulun, abone olun. Hedefimiz 100 bin.
90 bini geçtik bu arada.
Evet, onu söyleyeyim. 90 bini geçtik.
Evet.
Ama daha önemli bir şey oldu. Biz 10 milyon izlenmeyi 2014 yılında geçmiş bu durumdayız.
Evet.
Hedef oydu 2014'te. 2 ay erken ulaştık.
Artı daha işte 2014'ün sonuna geleceğiz.
Evet, 12'yi buluruz diye tahmin ediyorum.
Biz zaten ayda 1 milyon
üzerindeyiz.
Minimumdu hani hedefimiz. Hı-hı. Eriştik diye seviniyorduk. Aşağı düşmek yok zaten.
Evet.
Aşmamız gerekiyor.
Evet,
aşmak 1,5 gerekiyor. Hedef, 1,5 ayda 1,5.
Evet.
Bundan sonraki hedef.
Evet.
Şimdi bu bahaneyle ben sözü almışken şunu söyleyeyim. Bugünkü gündem çok farklı bir kurulumla, ekipman demeyeyim, aynı ekipmanlar ama farklı bir kurulumla kaydediliyor. Her aşaması farklı.
Hı hı.
Hani mikrofonların yerleşimi, mikserlerin yine kurulumu, hani setup kurulumu, kayıt sistemi, kayıt
yazılımı,
formatı bile, yazılımı, her şeyi farklı. Dolayısıyla hani iyi, daha iyi mi, daha kötü mü, lütfen yorumlarınızı bildirin bize.
Evet. Ama hani bir iyi kötü bir görece de, yani şey de olur. Şu var işte, yankı var, eko var, gürültü var.
Tabii, tabii.
O şekilde.
Tabii. Dolayısıyla biz de böyle mi devam edelim? Hiç
tabii
kurcalamayalım mı?
Hmm.
Bir karar verelim.
Evet.
Serdar benim arkadaşım uzmanlığını konuşturacak. Bize farklı bir kurulum yaptı. Bilgisayara kaydediyoruz.
Evet. Şu an biz görüyoruz her şeyi.
Evet. İşte deniyoruz bakalım.
Deniyoruz, evet. Daha iyi olsun
Serdar'a
diye.
Serdar'a da teşekkür edelim.
Evet.
Evet.
Şimdi girişelim abi hemen. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında bir kanunun haber yapmıştık.
Evet.
Yürürlüğe girdi. Daha doğrusu resmi gazetede yayınlandı.
Geçen hafta konuştuğumuz zaten.
Evet.
Evet.
Resmi gazetede yayınlandı. Yürürlüğe
1
Mayıs 2015'te girecek.
2015'te girecek.
Daha var yani bayağı.
Ben de bunu anlamıyorum. Onun sebebi ne Hamdi?
Ya bilmiyorum. Herhalde hazırlansın falan firmalar diye. Çünkü bir hani bir yani şeyler hazırlaman lazım.
Spam göndermemenin de hazırlığı mı olur yani?
Evet. Şimdi bu kanunun en önemli getirisi, hani elektronik ticareti düzenliyor falan diyor da, izinsiz gönderiler.
Hı.
En azından bizi en çok heyecanlandıran bölümü buydu.
Yalnız orada bu hafta içinde ben tartışmaları izledim. Orada şöyle ince bir ayrıntı var. Firmalara şu hak verilmiş. Şu ana kadar elde edilen maillere gönderi yapmaya devam edebilecekler.
O zaman batırmışlar zaten.
Aynen öyle. Yani bu yüzden eleştiriliyor bu kanun.
Tamam, hiçbir şey
olmaz. Bundan sonrakiler için izin almak zorunda firmalar.
Alan aldı zaten.
Ama evet, tamam, alan aldı. Yani Türkiye'nin bütün mailleri çalındı zaten.
Dekor yapı aynen devam.
Aynen, yani bunu çok eleştirdiler bu hafta. Tüketici işte Koruma Derneği Başkanı falan filan televizyona çıkmıştı. Onlar bunu söylüyorlar. Bakalım uygulamada tamam ne olacak yani.
Tamam, hiçbir şey değişmeyecek.
Hiçbir şey değişmeyecek.
Aynen devam demektir.
Evet. Ha, bundan sonrakiler için ama bir şey olacak.
Yok adam.
Yani şöyle şey değişiklikler olacak abi. Maillerde şey zorunluluğu getirildi. İşte çıkıyorum ben, çıkmak
evet
istiyorum. O görünür olacak, net görülecek. Hani o tuşlar
evet
çalışacak falan. Sen bunları şikayet ettiğinde de hani gerekli yaptırımlar bu kanunda var. Ama hani bir süre daha spam gelmeye devam edecek herhalde.
Yani, SMS'te benim derdim SMS'ti. SMS'te hiçbir şey değişmeyeceği belli.
Hmm.
Hadi şeye devam edelim.
Bu arada
hani şey diyor ya, yabancı filmlerde polis hani devam et, burada görülecek bir şey yok falan.
Bu arada bu ara bana şeyler çok gelmeye başladı. Hani bununla tam bağlantılı değil ama onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Bu işte bankadan aldığınız kredinin masrafını geri alabilirsiniz.
Evet.
Telefonu geliyor,
evet,
SMS geliyor. Bunların bir çeşit dolandırıcılık olduğu söyleniyor. Hani bunlara itibar
öyle
etmeyin.
Evet.
Hani o hatırlatmayı da yapalım buradan.
Evet, çünkü 70 küsür lira para istiyor.
Evet.
Ve senden hani sana hiçbir danışmanlık hizmeti falan vermiyor. Sana formları veriyor. Sadece internetten temin edebileceğin şeyleri veriyor.
Aynen öyle.
İşte şey azaldı mesela. Kredi kartı borcunuzu halledelim mesajları geliyordu. O azaldı bir süredir falan. Ama orada şeyi de söyleyeyim. Kredi kartı borcun varsa geliyor o mesaj. Yani orada bir şebeke var, bir düzen var.
Bir şekilde bankalardan alıyor bilgileri.
Kesinlikle ben bunu, yani tabii ki bilimsel ölçümünü yapmadım ama şahit olduğum için çok rahat söyleyebilirim. Kredi kartı borcun olsun, o kredi kartı borcunuzu halledelim mesajları 10 kat artıyor. Çok rahat söyleyebilirim bunu.
Doğrudur.
Çünkü içeriden bilgi sızdırılıyor kardeşim. İlk kez konuşmuyoruz bunu. Daha önce de konuştuk. İçeriden bilgi sızdırılıyor. Kurumsal olarak değil, çalışanlar halt ediyor.
Ne, bunu kontrol etmesi de çok zor zaten işte.
Çok zor.
Hep konuştuğumuz konuya.
Çok zor.
Evet. Böyle. Bence haftanın en önemli haberi.
Evet, ve cuma günü geç saatlerde düştü bu haber.
Evet. Eski NSA avukatı çıktı, dedi ki Apple ve Google'ın sonu BlackBerry gibi olabilir.
Ama neden?
Ama onu böyle bir hani tehditvari gibi bir şey söyledi.
BlackBerry gibi dalında kururlar bunlar diyor.
Evet, ne için ama?
Çünkü şimdi Apple ve Google işletim sistemlerinin yeni sürümlerinde telefonu şifrelemeyi ya da tableti şifrelemeyi varsayılan olarak aktif bırakacak. Bunu herhalde Apple iOS 8 ile hayata geçirdi galiba. Evet. Apple tarafını çok iyi bilmiyorum ama Google Android işte Lollipop'la geçirecek. Bu eski NSA avukatı, NSA'yı davalarda temsil eden Stuart Baker beyefendi de yaptığı açıklamada demiş ki bunu yaparlarsa Apple ile Google'ın sonu BlackBerry gibi olur.
Bu ama acayip bir tehdit yani.
Şimdi bir kere zaten bunun iki yönü var. Bir kere şey düşündürüyor. İşte BlackBerry'nin bu yüzden mi sonu geldi?
Ama o saçma yani, öyle olmadığını çıkıyor. Biliyoruz yani.
Ama bu ifadeden bu çıkıyor.
Bu ifadeden bu çıkıyor, doğru da. Ama hani BlackBerry ne denir, rakiplerinin gerisinde kaldığı için kötüledi.
Öyle öyle.
Yalnız şu var, kötülemesi tamam da dikkat ettiyseniz BlackBerry'yi kimse almadı. Yani siz de böyle hani birileri aldırtmadı mı acaba diye düşünüyorum.
Ama BlackBerry deli fiyatlar istiyordu ya. Orada öyle bir şey vardı. Hani hatta hatırlarsanız anca işte BlackBerry'nin sahibinin hayalinde bu paralar verilir falan gibi yorumlar yapılıyordu. Ha, sonuçta tamam. Gelinen nokta kurudu hakikaten işte. Kurudu kaldı.
Abi de şöyle bir şey var. Abi, Apple'la Google kurursa internet kurur gibi bir şey olur. Yani özellikle Google evet. Çok büyük bir kaynak oluşturuyor. Hizmetleriyle olsun, arama motoruyla olsun.
Valla çok bence bu satır aralarında kaldı bu haber fakat.
Ya bence amca ayarsız konuşmuş. Bence öyle.
Bu daha bayağı bir konuşulur.
Kesin.
Bu
haberde başka alıntılar da var. Mesela geçen hafta gene haberini yapmıştık. Bu FBI'ın yöneticisi. Biz bu şeylerden memnun değiliz, başımıza bela oluyor demişti.
Evet.
Ondan alıntı yapmışlar. Amerikan Adalet Bakanı da benzer şeyler söylüyor. Hani suçla savaşmayı zorlaştıracak şeyler. Biz kendi elimizle işte suçlulara şey sağlıyoruz.
İmkan
işte,
sağlıyoruz.
İmkan sağlıyoruz falan gibi şeyler söylüyorlar.
Doğru.
Tabii onlar konumları gereği bunu söylüyor. Hani sonuçta adamın derdi suçla savaşmak ama doğru. Bir yandan da gizlilik diye bir şey var.
Evet.
Her zamanki ikilem.
Dubai'ın NSA'nın kontrolünde iddiası ortaya atıldı.
Şimdi bu WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange bir açıklamasında şey diyor. Debian Linux dağıtımı biliyorsunuz. En önemli dağıtımlardan
pek
birisi.
Pek çok diğer dağıtıma da temel teşkil eden
işte bir NSA'nın dağıtım. Avucunda gibi bir ifade kullanıyor. Yani tam Türkçe'ye çevirmesi zor. Hani OMT diyor. Hani ama OMT şeydir ya, oyunda birini ezersin onda da hani OMT olursun. İşte böyle bir ifade kullanınca ortalık karıştı tabii ki. Buna şöyle bir açıklama geldi. Yine WikiLeaks'e yakın çevreler diyeyim tarafından. Hatta direkt WikiLeaks'ten.
WikiLeaks'in Twitter hesabından
evet, şöyle bir açıklama geldi. Ya diyorlar ki hani Assange direkt şey demiyor. Hani Debian NSA'nın avucunun içinde, NSA tarafından yönetiliyor falan demiyor ama şimdi bu hafta ben bir video paylaşmıştım. Unutmazsam onun linkini tekrar koyarım. Şimdi şöyle de bir durum var. Deniyor ki NSA ve benzer kurumlar açık kaynak kodlu projeleri çeşitli yöntemlerle manipüle ediyorlar. Nedir? İşte açık kaynak kodlu açık kaynak projeleri genelde zaten işte her zaman böyle olmak zorunda değil ama kar beklentisi olmayan insanların boş zamanlarında yaptığı programcıların projeler, kendi geliştirdikleri projeler. Bu kişiler diyor etkilenebiliyor. İşte belki bazen işte güzel bir yemekle yaklaşılıyor bu insanlara, bir davet edilip falan. Ve şu söyleniyor, diyor ki NSA tutup da işte bir projeyi, Debian'ı etkilemek istiyor. Kendi başına NSA olarak bir şey yapamıyor. Ama ne oluyor? Ortaya bir kuruluş çıkıyor. Çünkü NSA'nin dost kuruluşları var. Yakın duran firmalar var. Diyor ki NSA bir şey yapmıyor ama bu yakın duran firmalardan birisi bu projeye hissesini almak istiyor bir anda. Ortak olmak istiyor. Ya da o projedeki programcılara iş öneriyor. Hı hı. Falan bu şekilde diyor etkiliyor. Hani Julian Assange'ın da diyor bahsettiği durum bu şey.
Ya etkiliyor bu, da ne yapıyor? Bazı böyle şifreleme şeylerini
zayıflatıyor.
Yani evet. Daha güçlü olabilecekken zayıf bırakılıyor
bilerek. Zaten çünkü açık kaynak kod. Zaten kod açık hani bir şey gizleyemezsin ama bilerek daha kötü bir şifreleme
veya ona da güzel bir kılıf uyduruyorlar işte bütün bilgisayarların performansına uygun olsun falan
tabii,
gibi.
Tabii.
Böyle tatlı bir şey buluyorlar. Tabii.
Ve şöyle de bir örnek verdi adamlar. Skype şifreli konuşturuyor normalde insanları. Sonra eBay ne alakaysa eBay Skype'ı satın alıyor. Ama orada şu deniyor. eBay'in avukatları cahilce hareket ettiler ve Skype firmasından kaynak kodunu kaynak kodu da bize devrolacak şeklinde yapmadılar anlaşmayı. Ne oluyor? Bunu hani bu kısmı iddia. Ama bilinen bir şey var. Bir sene sonra falan eBay Skype'ı geri verdi. Ve sonra Skype'ı Microsoft aldı. Ve işte güvenlikçiler diyorlar ki Microsoft alırken bu avukatlar o acemiliği bir daha yapmadılar. Ve Microsoft Skype'ı alınca ilk yaptığı şey Skype'dan şifrelemeyi kaldırmak oldu. Yani şimdi bunlar ayakları yere basan iddialar. Genelde zaten hani çeşitli rakamlarla, verilerle desteklenen iddialar. Ama işte bunu bir NSA'nın bir güvenlik operasyonu olarak mesela işte örnek veriliyor. Açık kaynak projeler hükümetlerin hedefinde.
Kesinlikle.
Biliyorsunuz biz bu sene bir TrueCrypt gizemi yaşadık.
Değil mi?
Hakikaten o gizem. Ne oldu? Sır oldu tabir edilir onun başına gelen. Adamlar kayboldu ortadan. Yani işte zaten bu TrueCrypt işte bu zaten güvenlik açığı var bu yazılımda kullanılmaz bu falan dediler kendi yazılımları için. Yok olup gittiler.
Dükkanı kapatıp gittiler.
Dükkanı kapatıp gittiler. Bu bir bilgisayar tarihine geçti bir gizemli bir olay olarak.
Öyle.
Linux da tabii ki bütün felsefesiyle açık kaynak, özgür yazılım olduğu için en çok üzerinde çalışılan şey belli ki o.
Abi işte yapacaklarını da açıktan yapamıyorlar sonuçta bunlar olay çıkacağını biliyor. O yüzden daha akıllıca yöntemler
tabii,
buluyorlar.
Tabii.
İşleri bu zaten.
Anladım. Tabii. Evet. Ya şimdi şöyle bir programcıya para teklif edemiyorsun. Yani şeyse olay olacak. Adam belki basına gidecek böyle bana para teklif ediyor NSA diye falan ama adamı güzel bir işe alıyorsun. Süper bir iş teklifi yapıyorsun. İşte o da bağlamak aslında.
Tabii.
Tatlı tatlı bağlamak. Falan filan.
Evet. Bir haber daha bizim camiamızın çok iyi bildiği markalardan. Zalman.
Evet.
İflasını istedi.
Hem de sadece hani satamıyorum da kapanıyorum değil.
Yok.
Dolandırıcılık
evet.
Yapıp firmalardan bol bol kredi aldıkları için yanlış verilerle yanıltıcı veriler kullanarak firmalardan bankalardan bol bol kredi aldıkları
nerenin firması Zalman?
Kore. Ve bunu Ya toplam 1 milyar dolara yakın. Çünkü 620 milyon dolar bir parti çekmişler bankalardan. 275 milyon dolar işte Kore Dış Ticaret Kurumu gibi bir yerden çekmişler. Toplam 900 milyon dolar kadar para toplamışlar. Ve gitmiş paralar köy sandığına.
Zalman'ı severdim ben ya. Yazık olmuş.
Evet. Alüminyum işlemede bir numaraydı. Hani onun öyleydi. O çiçekleri vardı ya soğutucular.
Hala
çiçek
var
şeklinde.
Bizde duruyor.
Hani o baya baya bir üründü yani. Öyle. Benzeri falan yoktu.
Yani tabi Zalman'da tozlu raflar oldu.
Olacak böyle gidişe. Macit daha yeni kasasını aldı ya Zalman'ın. Yazık. F6 mıydı neydi? Onu Zalman kasaya toplamıştık.
Zalman'a topladık.
Ama Zalman da şey yapamadı be Murat.
Kendine
bir kere pahalıydı.
Pahalıydı.
Zalman hiçbir zaman ucuz değildi.
Yok.
Bir de kendini çok anlatamadı zaten. Hani böyle bir mesela Noctua da sıfırdan ortaya çıktı ama adam böyle direkt ben dedi prestij firmasıyım şöyleyim. Hani kendini yerleştirdi öyle bir konuma falan. Tutundu orada da. Hiçbir zaman çok büyümeyecek.
Evet. Zalman da biraz şey yani bir sürü firma mobile kendini bir şekilde atmaya çalışıyor. Kurtuluşu orada görüyor. Evet. Oraya gidemeyen, hiçbir şekilde de gidemeyecek firmalardan birisiydi.
Tabii Zalman işte ne bileyim kendine düzgün bir hedef de belki koymadı. Soğutucu yapıyordu. Power supply yapıyordu. Hatta hani şeysiz, fansız kasaları vardı hatırlarsanız. Bütün kasa ısıyı dağıtmaya göre tasarlanmıştı falan. Olmamış demek ki ama tabii zaten ama tekrarlayalım. Firmanın bu iflas noktasına gelmesinin nedeni işte satmadı da borçlarını ödeyemedi değil. Habire işte bir neredeyse 1 milyar dolar kredi çekmişler. Hatalı, yanıltıcı veriler vererek bankalara, ticaret kurumlarına. Oradan patlamışlar.
Evet.
Bu geçmişte bir Olympus'un benzer bir durumu vardı. Ona yakın bir durum.
Şeye sordum ben. Bu ithalatçısı segment bilgisayara ne olacak şimdi diye.
Tamam.
Yani şey, garanti hakkı olanları mağdur etmeyiz dediler.
Tamam.
Ne yaparsınız dedim. Hani para iadesinden eş değer ürüne kadar orada artık anlaşırız şeyle diyor. Zalman kullanıcısıyla. Çünkü onların elinde başka eş değer hakikaten ürünler var.
Evet.
O şekilde boş bırakmayız diyorlar yani şey markayı.
Ama pek yeni ürünlerini falan görmeyeceğiz demek ki artık.
Herhalde. Eldekiler bitince.
Ya da birileri satın alır belki firma.
Belki.
Ama zannetmiyorum. Ya, bu yatırım yapılacak bir alan da değil.
Haber İngilizce sorunu olmayanlar Anant Tekin haberini okusun. Çünkü enteresan rakamlar var. İşte 1.2 milyar dolarlık yılda satış yapıp 100 milyon dolar kazandık sadece falan gibi borsaya rakamlar veriyorlarmış. Zaten Kore'de şey yapılmış hani bir böyle bir Zalman'a kuşkuyla bakılmaya çevreler, finansal çevreler başlamış.
Evet.
Evet. Önemli bir firmaydı.
Intel'e karşı açılan dava kazanılmış.
Intel'in bu 2000'li yılların başından günümüze gelen bir dalga. 2000 ile 2002 arasında.
İlk Pentium 4'ler.
Evet. 423 bin miydi? İlk Pentium 4.
Öyle bir şeydi.
2000 ile 2002 yılı arasında Pentium 4, tabii bu Amerikan vatandaşlarını ilgilendiriyor. Onlar için şey, çünkü herkesi ilgilendiriyor da.
Red Bull haberimiz gibi bu.
Evet, herkesi ilgilendiriyor da bu davaya hakkı olan, zarar bildirme hakkı olan Amerikan vatandaşları. Orada çünkü dava açılmış ve kazanılmış ya da anlaşılmış. Dava diyor ki Intel Pentium 4 işlemcinin performans sonuçlarını farklı gösterdi. Rakamlarla oynadı. HP de diyor buna büyük olasılıkla ortak oldu bu oyuna. Ya da göz yumdu en azından. Bu yüzden de diyor işte şimdi 2000 ile 2002 yılları arasında bir Pentium 4'lü 2 GHz'den daha düşük hızı olan bir Pentium 4 işlemcili bilgisayar aldıysan 15 dolar talep etme hakkın var. Faturasını bilgisayarın falan göstermen
hiçbir
gerekmiyor.
Şey, sadece beyan etmen yetiyor. Ben
evet,
aldım demen yetiyor.
Güven esasına dayalı. Bizde olsa şey derdi, kutusunu atmayacaksın falan.
Değil mi?
Ama bu tekrarlayalım, herkes şimdi 15 dolar için kağıda kaleme sarılmasın, Amerikan vatandaşları yararlanabiliyor bu durumdan. Çünkü dava orada gerçekleşmiş.
Ya bu işte 2 hafta önce yaptığımız Red Bull haberinin aynısı. Demek evet. ki bunun diğer firmalarla da göreceğiz mi acaba?
Red Bull'da kanatlandırmadığı için 10 dolar ödüyordu değil mi?
10 dolar ödüyordu, Intel'e 15 dolar. Ama baksana ta 15 sene önce... Evet. Şey yani evet. davası dönüp dolaşıp
Intel'de kanatlandırmadığı için aslında.
Evet, doğru. Biraz aynı mantık.
Ya Intel'in de Pentium 4 çilesi zaten. Pentium 4
hiç AMD ne güzel şey yapıyordu.
Hiç yüz güldürmedi. Gidiyordu. Bir de 14 sene sonra, 13 sene sonra bir de üzerine bu ceza çıktı.
Bu dava kazanılmıştı yalnız. Anlaşmaya varılmış.
Anlaşmaya varılmış. Yani
karşılıklı
evet.
anlaşmışlar.
Evet.
Her gelen kullanıcı 15 dolar ödeyeceğiz şeklinde.
Evet.
Evet, Windows 7'ye ufak ufak elveda diyor Microsoft.
Satışı, her seferinde bir adım atıyor.
Evet, satışı şimdi sonlandırılıyor. Profesyonel sürümü hariç. Artık kimse yani bunu Windows 7'li bilgisayar üretemeyecek.
Ama bir geçiş yapacaksan bu gerekiyor.
Ne?
Yoksa kimse Windows 8 almayacak çünkü.
Ya bir de Windows 7 dediğimiz ne zaman çıktı? Bayağı oldu. Kaç senelik çok işletim oldu. Sistemi aslında.
Artık işte. Ama Pro sürümü. Kalacakmış.
Pro var evet.
O işte bir 3 ay sonra da onu da duyarız herhalde.
Tabii tabii kesin.
Tabii ki.
Gene bir haberini yaparız.
Evet.
Yoksa hiç kalkmasa herkes daha Windows XP kullanacak. Alacak.
Microsoft'tan devam. Microsoft etiketli ilk Lumia salı çıkıyor.
Evet, artık Lumia'lar Microsoft Lumia olarak çıkacak ve ilk ekonomik bir ürün olduğu belirtiliyor. Daha numarası falan net belli değil de giriş seviyesi bir Lumia olacağı.
Sırf bu iş için çıkıyordur bence. Hadi adı arkasına Lumia yazsın
evet,
diye.
Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk zaten. İşte artık hani Nokia yazan yerde Microsoft yazan Lumia'ların hazırlandığı görüntüleri sızmıştı. Bu hafta karşılaşacağız.
Evet, bu arada Windows 10'la ilgili bir haber var. Kutudan çıktığı anda MKV desteği içine gömülü olacakmış.
Akıllıca.
Değişik bir durum.
Evet.
Çünkü aslında hani biliyorsunuz MKV bir container deniyor bunlara. Paket aslında. Onun içinde video ve ses
ve alt
ayrı ayrı var. Altyazı. Ve bunlar kendileri kendi formatlarında olabiliyor.
Evet.
Mesela o video H264 olabiliyor. Tabii. Başka bir şey olabiliyor. Ve aslında yani bugün MKV göstermeyen bir sürü cihaz H264'ü gösteriyor aslında. Bu bir cihaza MKV desteği eklemek çok ufak bir şey aslında.
Evet.
Yani sadece tanıtmak, cihaza öğretiyorsun. Bak bunu hani yabancı diye atma dışarı. Bunun içinde de senin tanıdığın video var, ses var diye öğretiyorsun. Fakat MKV sektör tarafından çıkmış bir format değil. Amatörler hani film ripleyenlerden çıkmış bir format.
Açılır da zaten Matroşka mı ne öyle evet. bir ismi var onun.
Toplumdan gelmiş bir format. Dolayısıyla büyük üreticiler hep mesafelidir. Pek ciddiye almazlar.
Ama çok da yaygın kullanılır.
Öyle, öyle. Çünkü altyazıyı da içine ekleyebilmesi büyük nimet.
Evet.
İşte Microsoft Windows 10'da kendinden destekleyecekmiş. Ek yazılım falan güzel. Yüklemeden.
Bir şey de destekliyor yani tabii. High Efficiency Video Coding.
Evet.
Bu bir sonraki adım H264'ün evet. iki kat daha fazla sıkıştırıp aynı kaliteyi sunuyor.
Evet.
Onu da destekleyecekmiş.
Microsoft Windows 10'da biraz akıllanıyor mu ne?
Evet.
Böyle bir ilginçlikler yapmaya hevesli. Dur bakalım.
Başımıza taş yani.
Şu anda başlamış aslında. Windows 10'un ön izleme sürümünde bu özellikler var diyorlar.
Hmm. Hiç kurulu yok elimizde. 9860
build numarası olandan sonra bu özellikler var diyorlar. Ben bakarım hafta hiç olmadı.
Tamam. Bilmiyorum.
Tamam. Microsoft'tan devam. Ofis paketlerine Dropbox entegrasyonu geliyor.
Evet.
Hatta Windows 10'a da geliyor galiba değil mi?
Şimdi ofis artık Dropbox'a kendinden Dropbox'a kaydedebilecek tamam. ya da açabilecek. Şimdi bu enteresan bir durum çünkü Microsoft'un OneDrive'ı var. Buna rağmen Dropbox'ın herhalde büyüklüğünü gördüler.
Evet. Büyük mü Dropbox o kadar?
Dropbox
ya?
Çok yaygın ya. Ama ya Dropbox da en güzeli ya. Yani
ya bilmiyorum. Ben OneDrive'dan da çok memnunum. Google'ın Drive'ından da çok memnunum.
Dropbox'ta çok
da
yaygın.
Hesabım var ama çok aramıyorum mesela orayı.
Ben kullanıyorum. İlk çıktığından beri neredeyse kullanıyorum. Çevremde de Dropbox'ı profesyonel hayatına entegre etmiş çok kişi var. hani bütün work klasörünü Dropbox'a senkronize eden tanıdıklarım var.
Yani o şeyden kaynaklanıyor biraz. Hiç kimse yokken Dropbox vardı ve insanlara bir alan sunuyordu. Ama ondan sonra büyük firmalar girince, hele OneDrive falan Windows'la entegre. Yani direkt kolayca kullanabiliyorsun. Ama Microsoft'un da buna destek sağladığına göre var demek ki bir şeyler.
Ya da bir satın alma falan mı geliyor? Değil mi? Şimdi daha güzel haber şu. Windows Phone'un bana bir kullanıcısı olarak en hani yazılım az falan denir ya hep. Klişe biraz. Hangi yazılımın eksikliğini hissediyorsun deseler Dropbox derdim. Biz bunu daha önce konuştuk. Dropbox istemcileri var Windows Phone için ama başka yazarların, programcıların geliştirdiği
güvenilir mi değil mi belli
üçüncü
değil.
Parti tabir edilen yazılımlar. Resmi bir istemcisi yoktu. Şimdi onun da artık geleceği Dropbox tarafından geliştirileceği belirtilmiş. Buna da sevindim. İhtiyacını duyuyordum Windows Phone kullanıcısı olarak. Ha niye 2014 yılının son aylarında bu olay gerçekleşiyor onu ayrıca sormak lazım. Çünkü şöyle de bir durum var. Bugün programcılıktan az biraz anlayan bir dinleyicimiz Dropbox istemcisi geliştirmeye başlayabilir. Çünkü bu sistemlerin programlama arayüzleri var. Dropbox'a nasıl erişeceğinin falan konulmuş, dokümantasyonu yapılmış. API dediğimiz programlama arayüzü var. Windows Phone'a Dropbox istemcisi yazmak, Dropbox büyüklüğünde bir firma için iş değil. Hatta şöyle diyeyim yani belki yani bir hafta sonu beta'yı ayağa kaldırırlar.
Evet.
İstemedikleri için yapmadılar. Bir teknik eksiklik olduğu için falan değil. Niye ya istemediler?
Windows Phone çok küçük kullanıcı tabanı da o yüzden herhalde.
Ama yani Foursquare var işte hani Instagram geldi. Ayak sürmenin, ayak diremenin anlamı yok. Öyle. Neyse hallolacakmış önümüzdeki haftalarda çıkacakmış.
Gözün aydın değil.
Takipte sana. Olacağız.
Evet. Microsoft tüm reklam ekibini işten çıkardı diye bir haber geldi.
Evet, dünya çapında.
Evet.
Ya dünya çapında diyor sonra 100 kişi çıkarıldı diyor.
Ne haber. Kadarmış demek ki?
O kadar mıymış reklam ekibi? O yüzden mi bize reklam
Amerika'da var? 100 kişi diyor. ha pardon. Yok. Dünya çapında 100 kişi. Yalnız burada Microsoft'un reklam takımı deyince şey zannetmeyin. Hani bize reklam verenler değil.
Yok.
Değil, reklam tabii. Alanlar bunlar. Hı-hı, Bing'e doğru, doğru. Falan reklam tabii. Alanlar. Pek başarılı oldukları söylenemez. Yerine yenileri gelecek.
Evet.
Var. Microsoft'ta bir bu aralar bir dönüşüm, bir hareketlilik var.
Evet, kesinlikle öyle.
Android için Microsoft Office ön izleme sürümü duyuruldu.
Evet, zaten biliyorsunuz iOS'ta var.
Orada var.
Android'e de geleceğini duyurmuştuk.
Hı-hı.
Artık işte preview bir preview tabir edilen.
Burada tek detay şu olabilir Levent abi. Subscription yani abonelik istemiyor bu.
Evet, o abonelik istemeden sadece okuma değil, dosya düzenlemeyi de içeren bir sürüm geliyor.
Çok çalışıyorlar üstünde biliyorsun. Öğrencilere falan bedava yaptılar. Evet, o şey 365'ten bahsediyorum.
Evet. Bir sonsuz depolama alanı verdiler.
Sonsuz depolama alanı verdiler.
Murat işte kabul görme. İnsanları kendi ürününe bağlamak.
Öyle.
Mücadele bu.
Geçen ki işte Nokia olayıyla alakalı bir haber bu aslında. Samsung Microsoft'a lisans ücreti ödemek istemiyor. Çünkü diyor ki adamlar artık Nokia'yı aldığı andan itibaren benim rakibim.
Evet.
Ben artık buna ödemem. Ve hani bununla ilgili karşı karşıya gelmiş durumdalar.
Microsoft davayı açmış en sonunda.
Evet.
Android'deki Microsoft lisansları, patentleri yüzünden Microsoft'a Android telefon ürettiği, tablet ürettiği
yılda
halde
bir milyar dolar ödüyormuş.
Çok
lisans
para.
Lisans ücreti ödemek zorunda. İşte ödemeyeceğim diye tutturdu.
Evet.
Ya bu sadece bu lisans ödeme değil. Aynı zamanda aralarında bir anlaşma varmış 2011'de. Microsoft ve Samsung beraber Windows Phone'una uygulama falan geliştirecekler gibisinden bir anlaşma varmış. Şimdi ondan da mesela Samsung şey yapıyor. Çünkü rakip olduk diyor. doğrudan.
Abi Samsung hiçbir zaman Microsoft'un hiçbir şeyini istemedi. Yani
Samsung Windows Phone konusunda işte zaten Microsoft'u oyaladı ya.
Oyaladı.
İşte evet.
Çıkartacağım dedi, çıkartmadı. Bir şeyler bu bahaneyle uydurup bir şeyler gösterdi. O ürünler hiçbir zaman hayata geçmedi falan. Allah bilir Photoshop'ta üretilmiş şeylerdi. Şimdi de lisans ücretini ödemeyeceğim diyor da tabii bu iş öyle huysuz çocuk gibi ben onu ödemem, bunu istememle olmuyor.
Microsoft şey diyor, bizim davamız güçlü, açtık bakalım diyor.
Evet. Evet. Kapışacaklar.
Doğru. Samsung'dan bir haber daha, OLED TV içine girmeyeceklerini açıkladılar. Biz LCD ile takılmaya devam edeceğiz.
Onlar da hep olumsuz bu hafta yani.
Evet.
Ama LCD de Quantum Dot LCD diye bir böyle bir şeyler getireceklermiş herhalde.
Yani.
Ya aslına bakarsanız OLED TV olmuyor.
Evet.
Yıllardır bu mücadele sürüyor. Sony biliyorsunuz gösterdi ama o küçük bir şeydi zaten. Küçüktü ve astronomik fiyattaydı falan filan. OLED TV fuarlarda
şov malzemesi
şeyin
yapıldı.
Bir köşesinde, standın bir köşesinde sergilenen bir şeyden öteye geçemedi.
Evet. Sorsan da gelecek bu diyorlardı. Evet.
Hatta şunu söyleyeyim. SED falan gibi başka teknolojilerden bahsediliyordu geçen yıllarda. Hiçbirinden konuşulmuyor bile artık.
Evet.
Şu an için LED temelli LCD televizyonlarımız kalıcı gibi gözüküyor. Tabii ki bir alternatif çıkacak da en azından galiba OLED olmayacak o bir sonraki televizyonumuz evimizdeki. OLED olmayacak galiba.
Levent abi, şimdi sen dedin ya küçüktü diye OLED'ler. Evet. LCD'de bir anda 4K'ya fırladık. Bir anda 65 inçler falan normal vatandaşın evine gelecek kadar, hani Türkiye'yi sayma dünyada da
evet,
o hale geldi. Şimdi bir an OLED'e çıktığın zaman LCD'nin yükselttiği çıtaya çıkamıyorsun galiba.
Ya ama geçmişte de şöyle iki kutuplu bir şey vardı. Plazma vardı. Büyük televizyonlar plazmaydı. LCD'ler küçüktü.
Küçüktü.
Sonra kalmadı öyle bir şey.
Bir de şey ama bak, 4K ve bu bahsettiğim büyük TV'ler çok ucuzladı.
Evet.
OLED'i de o fiyata satamazsın abi.
Evet. Şimdi şöyle, evet, 4K çok hızlı geliyor. OLED daha bir de pahalı falan kalacaksa
evet, zamanı
bir anlamı
değil.
Yok. Şeyi de bilmiyoruz ki Murat, biliyorsun OLED'in aslında en büyük sorunu başka. Kırmızı, yeşil, mavi görüntüyü oluşturan 3 renk. OLED'in şöyle bir problemi var. Bu renklerden zannedersem mavi daha çok ışın, daha çabuk aşınıyor. Parlaklığını kaybediyor zamanla. O da bütün renklerin bozulması anlamına geliyor. Bu sorun çözülmeye çalışılıyordu. Ama çözüldü diye bir haber ben hatırlamıyorum. Yıllar öncesinden hatırlıyorum bu sorunun çözülmeye çalışıldığını. Ama ne oldu son durumda bilmiyorum.
Evet.
Acaba bu mu çok uzuyor bu işte?
Belki.
Ticari şeye dönüşmeye engelliyor.
Evet, herkes pes etti çünkü OLED konusunda.
Anca televizyonlar, şey telefonlarda şu anda hayatımıza girdiği alan telefonlar. Öyle. Güzel de hani OLED ekranda çok güzel telefonlar var. Ama o kadar.
Öyle. Google Chrome yer emirlerini yönetmek için bir araç yayınladı.
Çok fazla.
Ama pek yani olmamış galiba. İncelemeler çok öyle olumlu değildi.
Yani biraz çünkü yerimlerini abartmışlar. Ya tamam, böyle sana biraz sıralama değiştirme, işte filtreleme falan gibi şeyler getiriyor ama ortada böyle kocaman çıkıyor böyle şeyleriyle falan.
Ya bir de 1 milyon tane bookmark'ın varsa onu nasıl dizersen diz pek olmuyor yani.
Ama burada şöyle bir avantaj var. Hızlıca arayabiliyorsun falan mesela. Normal
arama güzel bir şey tabii.
Tepede hemen filtrelerken sen yazdın mı altta hemen şey yapıyor, sana sonuçları getiriyor. Hayır,
bookmark.
Zaten Chrome'a bir eklenti olarak çalışıyor. Tabii. Yani evet, istediğin gibi kurup şey yapabilirsin.
Bookmark'a attığın şeyi çöp kutusuna atmaktan pek bir farkı yok bence.
Birazcık öyle. Çünkü ben bookmark'larımı herhalde yani 2000 yılından bu yana düzenlemekten korkuyorum yani.
Sen ama fazla biriktirmişsin.
İşinden çıkamam.
Çıkamazsın.
İçinden çıkamam.
Sen onların hepsini sileceksin. Yeniden
sıfırdan başlayacaksın.
Zaten.
İçinden çıkamam biliyorum yani.
O linklerin
yani
kaça çalışıyor ki Levent abi?
%50'si ölmüştür tabii falan. Sonra okurum, sonra okurum var ya.
Evet.
Hiçbir zaman okunmadı onlar.
Evet.
Aynen.
Yani onun, bende bir 10 yıllık bookmark düzenlenmeyi
onun
bekliyor.
Onun modern hali ne biliyor musun Levent abi? Sonra okurum diyerek 1 milyon tane tab açıyorsun.
Evet.
Öyle kalıyor orada.
Ben o durumu da yaşıyorum. Heh. Sonra onları her bilgisayar açtığımda restore ediyorum o tabları. arada sırada kaybolacak diye çok korkuyorum.
Evet.
Bazen de kayboluyor.
Kayboluyor. Felaket.
Sonra RAM yetmiyor tabii.
Çünkü bilgi akışı bize, internetten bize olan bilgi akışı bizim tüketebileceğimizden daha çok.
Çok fazla.
Aynen öyle.
Bir
kesinlikle.
Haber sitesine girdiğinde ya da bir teknoloji sitesine girdiğinde 5-6 tane okuman gereken makale ya da işte yazı görüyorsun. Tablarını açıyorsun.
Facebook'tan geliyor 3-5 tane.
Facebook'tan paylaşılanlar, Twitter. Wikipedia'ya bir herhangi bir şeye bakmak için girdiğinde 3 tane daha şey gözüne takılıyor. Gecenin sonunda yatma vakti geliyor ve 25 tane tab. Hepsi seni bekliyor. Videolar. Beni en çok zorlayan da onlar. Videolar. Bakılacak bir video.
İzlemen lazım.
İzlemen lazım. İzleyemiyorsun. Havanda değilsin. İstemiyorsun. Başka şeyler var. İlgin,
vaktin yok.
İlgi verebilecek durumda değilsin. E işte gecenin sonunda boş browser'la açıyor, çalışmaya başlıyorum. Gecenin sonunda yatma vakti gelmiş. Turşu olmuşum. 25 tane tab bekliyor beni. O şekilde kapatıp yatıyorum. Sabah açınca da işte Restore Previous Session deyip kaldığım yeri getir bana diyorum.
O günün 25 tane şeyi.
Artı 25 ile başlıyorum ikinci güne.
Şöyle bir istatistik vardı. 1800'lerde yaşayan bir kişinin bütün ömrü boyunca gördüğü bilgi şu an günümüzde 2 hafta içinde sana ulaşıyormuş.
Normal.
Öyledir. Öyledir.
Yani inanılmaz bir bilgi bombardı bana.
Ben kesinlikle bu bilgi akışının altında ezildiğimi hissediyorum.
Ya zaten şey diyorlar, insanın beyin yapısı da aslında bu kadar bilgiyi ne denir, kaldıracak yapıda
işleyecek
değil. Yapıda. İşleyecek zaten kapasitede değil. Zaten şöyle, o yüzden mesela unutkanlıklar vesaire falan geliyor.
Evet, evet.
Böyle aletlerle falan kendimizi desteklemeye çalışıyoruz.
İnsanların multitask olmadığı beynin yok, ispat edildi. Varmış istisnai insanlar ama değil. Task switching diyorlar. Yani bir işi yapıyorsun,
bırakıp
ötekine geçeceksin. Evet. Bu bildirimler tam tersi. Ben şeyde anladım abi ne kadar çok bildirim aldığını. Şimdi bu motorolanın saatini test ediyorum ya.
Evet.
Bu bildirimleri alıyor, aldıkça titriyor.
Evet.
Sürekli kolum titriyor
kolum
böyle.
Kolum titriyor değil mi? Evet. Parkinson
sürekli
gibi.
Aynen öyle. O öyle fark ettim. Bu insan altından kalkamaz abi, mümkün değil yani.
Ve bu ama bak senin söylediğin bir de şunu düşündürüyor. Şimdi Lumia'lara Notification Center geldi diye seviniyoruz.
Seviniyorsun
açıyoruz.
Ya.
Ne oluyor? Eskiden Facebook'a sen istediğin zaman bakıyorsun. Şimdi evet. Her dakika Facebook sana senin hayatına tecavüz ediyor. Bir ekranda bir mavi bant. Murat like yaptı. Yeah. İşte Hamdi ya
sırf bundan kurtulmak
pok
için
yaptı, dürttü falan. Hiç bu anında bildirimler falan iyi bir halt değil.
Ya sırf bundan kurtulmak için mesela böyle benim çalışmamı engelliyor diyen kişiler şey yapıyorlar. Mesela kendine mail bakma saati yapıyor. Akşam 5 ile 6 arasında bakacağım ben diyor.
Çok
onun
doğru.
Dışında kesinlikle açmıyor.
Çok doğru.
Çünkü ya da, başka türlü verimliliğini tabii, kaybediyorsun.
Tabii. Ya da biz işte onun konuda bir konuşmuştuk. Bizim tozlu raflar arşivinde bir PowerBook 165 Apple var. İlk Apple laptoplardan birisi. O makine bugün hala eBay'de satışa koyduğun zaman hemen satılıyormuş. Çünkü tez yazacak, roman yazacak adam gidip onu satın alıyor. Çünkü iyi internet yok bilgisayarda. Şey yok. Hani wireless yok. Bir şey yok. Rahat rahat çalışabilmek için ya da işte şu Game of Thrones'u yazan
George Martin
amca beyimiz değil mi? Adam
evet,
DOS'ta çalışıyordu.
Evet.
Word Perfect miydi? Neydi? Evet. DOS'ta çalışıyor.
DOS'ta çalışıyor.
Çünkü DOS'ta notification gelmiyor. Arkadaşın seni dürttü diye. Windows'ta ya da işte mobil platformlarda yanmışsın.
Evet. Amca Bey bu arada yeni kitabını yazıyor diye biliyorum. Game of Thrones'u devam ettirecek.
Ya Amca Bey dedim, ne var, kötü bir şey demedim. Yani. İşte hakikaten amca. Dede de diyebilirdim. Amca.
Abi yeni devam kitap ettirecek çünkü kitabı bırak. Dizisi aldı başını gidiyor.
Evet.
Hatta şey diyorlar. Bak gene daldan dala atladık burada, gündem yalan oldu.
Evet.
Şey diyorlar. Konuyu kabaca anlattı birkaç kişiye. Başına bir şey gelirse devam ettirebilecekler.
Oo.
Vay vay vay.
Kaç sezon oldu?
5. çekiliyor şu anda.
Çekiliyor.
Evet. Amca gidiyor arkada. Her gündemde bir kişi geçiyor. Geçen Ferrari'den bahsederken araba geçmiş. Efekt zanneden olmuş da yok, araba geçiyor.
Şimdi de kurye geçti.
Evet. Bir de götürüyor herhalde.
Tamam, yemek şeyine girmeyin lütfen. O batağa girmeyin.
Abi sana yalnız gücelenler oldu. kuru fasulyeciden bahsettiniz, yerini vermediniz diye.
Ya ben kuru fasulyeden falan bahsetmedim ya.
Sen onu gündemden önce bahsettin.
E tamam, niye siz gündeme taşıdınız?
Gündemde söyledim. Bu haftada sen yemek yok dedim. Ben de dedim ki yayından önce konuştuk kuru fasulyeciyi.
Ya tamam, kuru fasulye falan demeyin şimdi ya. Millet gece gece dinliyor, gecenin ikisinde.
Sonra gaza gelecek.
Adam fasulyeyi geceden suya yatıracak.
Evet, nerede kalmıştık?
Yeni Gmail uygulamaları.
Evet, Yahoo ve Outlook e-posta hizmetlerini de destekliyor.
Aslında bütün mail sonuçları destekliyor.
Evet.
Ama burada Google şöyle bir beceriksizlik yaptı. Bunu ben güncelledim, bayağı oldu, geçen hafta güncelledim. Ama erişemiyorsun. Mail geldiğini görüyorsun, basıyorsun, orada ekranda şey dönüyor. Bir 5-6 gün böyle gitti. Zaten Google Play'de yorumlarına bakın, herkes bir küfür etti orada. Çalışmıyor diye.
Bu şimdi yalnız bu
bahsettiğimiz... Dün gelen güncellemeyle düzeldi.
Inbox'dan mı bahsediyorsun?
Yok, bu yenisi. Gmail'in yeni uygulaması.
Gmail'in yenilenmişi, tamam. Çünkü bir de biliyorsunuz Inbox var.
O ayrı, evet. O başka bir Google'ın kanaldan devam ediyor.
Gmail istemcisi yeni. Ben de onu deniyorum bir süredir. Valla inanılması güç iddialarla sunuldu. Klasik bu işte Segway şey denildi ya, şehirler baştan tasarlanacak falan filan. Sonra ne çıktı? İşte bisiklet gibi bir şey çıktı. Bu da böyle hayatınız değişecek falan diye tanıtıldı. Bana sağ olsun arkadaşım davetiye göndermiş, yükledim. Tamam, bir e-mail istemcisi. Yani gruplara ayırıyor. Şeyi falan çok güzel ayırıyor. Mesela işte Steam'den oyun almışsın. Humble Bundle'dan oyun almışsın. Onların faturaları geliyor ya. Onları falan grupluyor. Fatura, alışverişleriniz diyor, bilmem ne. Bunu çok iyi yapıyor ama öyle hani hayatınız değişecek de e-postaya bakışınız değişecek de falan,
İşte biraz
bir şey
de eklemişler. Mesela bildirim falan koyabiliyorsun kendine. Hatırlatıcı koyuyorsun,
evet,
falan.
Evet. Hani, to-do'yu entegre ediyorsun
evet,
gibi
sadece
falan.
Mail değil. Veya mesela şey, kendi otomatik hatırlatıcı da koy. Mesela gelen mailde uçak bileti olduğunu anlarsa onun, o saate sana
uçak kaçıyor diye mail atıyor. Mesaj veriyor.
Ya bunlar tabii daha çok Amerika'da çalışıyor. Türkiye'de pek ne kadar işe yarıyor bilmiyorum.
Bizi de şey mi diyecek abi? Bu havaşı kaçırma.
Haberdeki şey, Gmail'in o 5.0 uygulaması bütün mail hizmetlerine açıldı. Yani eskiden sadece Gmail temelli servislerdeydi. Evet. Şimdi Yahoo'yu da, Hotmail'de veya herhangi bir
mail istemcisi olmuş.
Mail istemcisi oldu.
Posta istemcisi oldu.
Ama güzel oldu. Biraz da arayüzü falan da değişti. Bu yeni tasarımı getirdiler. Android'in yeni versiyonu var ya.
Evet.
İyi bir gelişim oldu.
Bir de yeni bir güvenlik aracı yayınladılar. Ama bu hani sana bana değil de uygulama geliştiricilerine şey yapsınlar, test edebilsinler uygulamaların güvenlik belli başlı güvenlik açıklarını diye. O da işte uygulama geliştiricilerinin evinde no go to fail, yanlış okumuyorsam.
Evet.
Evet, doğru okuyorum. Bununla uygulama geliştiricileri uygulamalarını test edebilir. Diğer bir haber. Enteresan. Disney kendi arama motorunu patentlemiş. Ne yapıyor bu arama
Mickey
motoru?
Mickey Mouse arama motoru.
Evet, ama şu işe yarıyor. Arattığın zaman orada böyle korsan içerik sağlayan, bununla popüler olan siteleri, yani sırf ona link verip yükselen siteler, bizim haber sitelerin.
Evet.
Hürriyet, Milliyet, onlar. Burada gözükemiyorlar. Onlara hiç pay vermiyor. Açıklamada şu, işte isim vermiyor ama büyük arama motorları tabii ki Google. Diyorlar ki işte bu kaçak işlerden yüzünden popüler olan yerlere popülerlik puanları yüksek olduğu için üst sıralara çıkartıyor.
Evet.
Bundan rahatsızız, bir şey de yapamıyoruz. Başa da çıkamıyoruz. Biz kendi arama motorumuzu hani bu şekilde tasarlayacağız.
Ama arama motorunu kurmamışlar, patentini
almışlar. Patentini almışlar, evet. Belki de gözdağı veriyorlar, bilmiyorum.
Evet.
Diyorlar ki bizde temiz içerik olacak. Ve her şey var. Diyor ki böyle bazı hani üste kim çıkacak burada? Onlar seçecekler biraz hani temiz içerikleri.
Neye göre temiz
konusu ayrı konu tabii.
Ya sen mesela burada bir filmin ismini aradığında o en üstte Disney'in filmi ise Disney'in linki gelecek. Ama sen belki filmle ilgili yorum arıyorsun.
Evet.
Biraz eşelemen gerekecek. Yani aslında mantıklı bir patent değil bence.
Evet.
Evet. CNET'te dergi çıkarıyormuş.
Herkes gider Mersin'e.
Bayağı geç kalmadılar mı?
Yani evet.
Yani devir dergi devri değil. Dergiler kapanıyor, online'a geçiyor.
Evet.
Cesaret işi ama. Demek ki bir şey gördüler yani.
Tabii onlar da düşünmüşlerdir bunun herhalde, konuşulmuş.
Ama bir bakımdan, bir bakıma da şey olarak önemli. Dergilerin sitesi olurdu. Hı-hı. Sitenin dergiye dönüşmesi enteresan bir şey.
Ama Sinet büyük canım.
Sinet tabii ki çok
yani
büyük.
Sinet'in ya. Harcayacak parası var. Sonuçta dener. Olmazsa da yapmaz.
Vallahi güzel, keşke bizde de olsa.
Hı. Şimdi diyecekler yorumlarda, hemen siz dergi çıkarın alırız.
Evet.
Ya sağ olsunlar, alırlar da işte yetmiyor ya, onların alması.
Evet. Maalesef.
İşte biz plus çıkaracağız, onu alsınlar zaten.
Tabii.
Evet.
Biz çıkarana kadar zaten interneti
internet kapatacak. Şey olur. Evet. Farklı bir boyuta geçer.
Facebook'la ilgili enteresan bir haber. Tor ile uyumlu hale getirmişler Facebook'u.
Evet. Öyle bir Facebook'ta girişimde bulunmuş.
Orada şöyle bir sorun oluyormuş. Şimdi Tor'da farklı farklı böyle dünyanın her yerinden bağlanıyorsun ya. Facebook
geliyor.
Seni bir Yeni Zelanda'dan bağlanıyor görüyor. Bir gidiyor Amsterdam'dan bağlanıyor görüyor. Hı. Bir Almanya'dasın, bir oradasın, bir buradasın. Sapıtıyor tabii hani bütün sistemleri.
Evet.
Şimdi buna uyumlu bir site açmışlar ayrı ama. Zaten Facebook.com değil, ismi Facebook Core www.onion falan gibi bir ismi var. Orada o Tor browser'la girdiğin zaman ama sadece çıkıyor. Normal tarayıcıyla bu linke tıklarsan açılmıyor.
Evet, yok. Evet, doğru. Öyle bir haber vermiş olalım. Nvidia'da işler iyi gidiyor. Onlar da açıkladılar finansal sonuçlarını. Üçüncü çeyrek. 1.3 milyar dolar gelir.
İyi gidecek tabii.
Ama kasar, şöyle.
Şeyler hani.
Buradaki tabii iyi gelecek tabii de. Yani haber olması geçene göre, geçen çeyreğe göre %16'lık bir artış var yani. İyi, yani büyüterek gidiyor. Tabii ki zarar edeceğini beklemiyorduk da ama iyi de gidiyor yani adamlar. GPU'lar satışlarından da çok memnunlar.
Acaba asıl büyük kalem nereden geliyor?
Vallahi rapora çok detaylı bakarsak buluruz ama şu anda onu söyleyemeyeceğim sana.
Vallahi Nvidia çok ilginç bir firma. Bu firma yıllardır dendi ki işte Nvidia battı, Nvidia bitti. Bu Nvidia battı, Nvidia bittiler de hatırlarsanız GeForce FX ile başladı. Yani GeForce 4'ten sonraki GeForce 5 diyelim serisinde. FX 5800'ü hatırlarsanız bir espriydi hakikaten. Yıllar sonra Nvidia da kabul etti bunun aşırı gürültüsü nedeniyle ancak bir şaka olabileceğini. O zamanlar başladı. Nvidia bitti. Nvidia battı.
Hiçbir şey
ne oldu? Her krizlere düştü ama her krizden adam daha da güçlü çıktı. Hmm. Sonuçta Kepler miydi? O da aynı şekilde yine Nvidia battı, Nvidia bittilerle. Fermi miydi?
Fermi.
Fermi de Nvidia battı çığlıklarıyla geldi. Ne oldu? Şöyle adam hakikaten GeForce FX'ler mesela ne zaman toplandı? FX 5800 felaketti.
900.
5900 ile topladı. 5750 ile topladı durumu. Fermi'de de ilk çok parlak değildi. Ama ikinci nesil, üçüncü nesil durumu tamamıyla topluyor. Nvidia kötü durumlara düşüp kendini çok iyi şekilde ayağa kaldırabilen bir firma. Müthiş bir şey. Yönetimi müthiş firmanın.
Burada bir liste yayınlamışlar. Hani, adamların beklentisi sadece artık GeForce değil. Adamın Tesla'sı var.
Tesla'sı var.
6 milyon arabada biz varız diyor.
Tegra'sı var.
Evet, Tegra'sı var.
Vardı. Grid var. 23 milyar dolar geliri, karı değil.
Yok yok.
Karı 172 milyon dolarmış.
Hmm. Olsun.
Yani bizim hani böyle Microsoft'ta, Google'da falan milyar dolar karlardan bahsediyoruz da bu Nvidia o kadar büyük değil. Hani karşılaştırma olması açısından söylüyorum.
Hı hı. Evet. Diğer habere zıplıyorum. Şimdi bu dedikodu bir defa. Apple 2015 yılında iPad mini'yi bırakabilir diye sinyaller almışlar içeriden.
Hatta bir de 12 inç iPad evet, Pro falan diyorlar.
Evet, iPad Pro. Çok kulağa mantıksız gelmiyor. Şöyle ki iPhone 6 Plus yeterince büyük birçok kişi için.
Evet.
Şimdi 12 inç tableti deneyenler oldu hatırlarsınız.
Pek bayağı büyük oluyor.
10 çok inç üzeri bayağı. Tabletler hiçbir başarı elde edemedi.
Aynen öyle.
O yüzden iPad Pro olmaz demiyorum ama ben pek olasılık vermiyorum.
Olmasa daha iyi olur.
Mini'de ise insanlarda şey hayal kırıklığı yarattı. Bu işte en son duyurulan 3 oluyor değil mi?
Evet.
3'te pek bir şey yok ya.
Parmak okuyucusu.
2'ye göre. Geçtiler. Hatta yani bunu yabancı basında da özellikle çok zor görürsünüz. iPad Mini 3 duyuruldu. Ve iPad Mini 3 duyurusunun yazılarında, makalelerinde şey diyor yayınlar. 2'yi piyasadayken hazır 2'yi alın.
Evet.
Bu çok hiç görmediğimiz bir şey. Hmm. Şimdiye kadar hiç iPhone 5 çıktığında 4'ü alın diye, tabii, bir şey salık verildiğini görmemiştik. Bu birazcık herhalde 3'ün beklentileri karşılamamasıyla birlikte böyle bir psikoloji oluştu belki ama ben yine de küçük tabletlerin
ama artık telefonlar tablet gibi oldu işte. Yani o 6 inç.
6 inç tamam, 6 inç bir telefonun 7 inç tablete zarar verdiğini ben de düşünüyorum. Ama mini de o kadar da mini değildi ki ya.
Yani. Göreceğiz.
Evet, göreceğiz. Bunlar dedikodu zaten. Evet. Apple'ın dedikodusu bol olur biliyorsunuz.
Evet. Evet.
Hyundai ve Kia'ya rekor ceza. 100 milyon dolar.
İkisi de Koreli değil mi?
Evet.
Hyundai Kore.
Zaten bunlar birbirinin
zaten
şeyi.
Kia onun alt,
evet,
firma markasıymış.
Alt markası.
Evet. Emisyonla mı alakalı?
Ya bu da Intel gibi söylenenden daha fazla yakıyormuş. Dolayısıyla daha da çok çevreyi
gaz çıkartıyormuş, çevreyi kirletiyormuş. Saptırdıkları için,
evet, evet,
rakamları doğru
biraz
belirtmedik.
Kandırmaca falan.
Evet, bildirmedikleri
bu
için.
Bu Amerikan EPA diye bir kuruluşu var ya, evet, çevreyle ilgili.
Evet, çevre koruma kurumu.
Evet.
100
evet.
milyon dolar.
Ama 1970'lerden beri verilen en büyük cezaymış bu arada. Hmm.
Oo, biraz hiç... da biraz da kendi firmaları değil, yabancının firması diye vurmuşlar tam galiba.
Brezilya, ABD'den uzak bir internet kurma çabasına devam ediyor.
Şimdi Brezilya'nın şöyle bir kaygısı var. İnternette biliyorsunuz ister istemez internetin yapısından gereği, şimdi Murat karşımda oturuyor olsa bile benim burada Murat'a atacağım bir e-mail Google'ın Kaliforniya'daki filanca sunucusundan geçip gidiyor, hı hı, Murat'a. Şu anda 5 metre ötemde oturan adama. Brezilya'da tabii bu işte NSA skandalları, dinleme skandalları falan filan, Brezilya bu durumdan feci halde memnuniyetsiz durumda. Ve şey istiyorlar, adamlar işte bunu soruşturuyorlar. Diyorlar ki niye karşımdaki adama attığım mail illaki Amerika'nın üzerinden dönsün geçsin. Benim kendi içimden geçsin istiyor. Bu nedenle de tabii ki internette böyle ülkesel sınırlar falan koymak mümkün değil ama olabildiğince kendi internetini dünyadan ayırmaya çalışıyor. İntranet, biz deriz ya bazen intranet, evet, haline getirecekler. İşte olabildiğince ayırmaya çalışıyor.
Zaten şey yapmışlar, devlet dairelerinde falan artık kendi mail hizmetlerini kullanıyorlarmış.
Öyle. Yani bir
Google'dan
de
falan kimse satış şey yapmıyormuş.
Yanılmıyorsam Portekiz'e fiber hat su, hı, altından, hı, deniz altından hat çekip hani interneti de Amerika üzerinden almayalım. Evet. Doğrudan Avrupa'ya bağlanalım. Kendi hattımızdan bağlanalım, evet, isteğindeler.
İşte günün sonunda sorun şu. Sen o bağlantıyı da kurdun. Yine Facebook'a girip yine Gmail kullandığında
tabii
tabii anlamı kalmıyor işte.
Ya da şöyle. O su altından geçen inanılmaz hattı çektirdin. Okyanusu açtın falan ama o hattın iki ucuna birer Cisco ya da Juniper, hmm, router koyuyorsun. Tamam işte. NSA zil takıp oynuyor.
Evet.
Ya bütün devletler artık bu işlerden huylanıyor. Ve bunu ciddi bir savunma zafiyeti olarak görüyorlar.
Valla bu senaryoların en kötü gidebileceği en kötü nokta internetin ülke ülke ayrılması olur. Dağılması, evet, olur. İnterliği kalmaz.
Mümkün değil herhalde ya.
İntranetler birliği haline gelir.
Evet.
Balkanlaşma diyorlar buna yabancılar. Hmm. Balkan, hmm, ülkeleri ve küçük bir sürü ülke var ya.
Evet.
Balkanlaşma diyorlar. İnternetin böyle bir hale gelmesi,
doğru,
bayağı bir hepimiz için kötü olur.
Emoji karakterlerine farklı ırklardan olma olanağı gelecekmiş.
Bu telefonda falan kullandığımız işte gülücükler var ya.
Evet.
Onlar hep sarı.
Doğru.
Hep hani ya da böyle daha fotoğrafa yakın olanları var. Ama hep beyaz adam.
Beyaz adam, evet.
E tabi buna da alınanlar oluyormuş. He. Daha hani farklı renklerdeki ırklardan. İşte o yüzden işte yeni bir sistem getiriyorlar.
Evet.
Şimdi gülücüğü koyacaksın. Sonra da onun rengini seçeceksin.
Ama şimdi de şey siyahi diyenler de olabilecek. Saçı uzun olsun istiyorum diyenler çıkacak.
İşte artık o bitmez. Artık şu çıkabilir. Niye erkek? Gerçi tamam cinsiyetsiz evet. Ama tabii saçı maçı olmayınca genel olarak ben hep erkek düşündüm o smileyleri. Yanlış mıyım? Siz
aynı fikirdeyim.
Hiç kadın olduğunu düşünmedim. Şimdi belki de bir işte Anita Sarkeesian çıkacak. Şey diyecek. Niye bunlar kadın değil diyecek belki. Onun da switch'i olacak o zaman yanda. Ya yani bir alt tarafı sana bir smiley yolluyorum ya. Yani alt tarafı iki nokta üst üste bir de parantese basarım geçerim kardeşim. Onun da erkeğini, kadınını, zencisini, beyazını.
İşte o resmi haline döndü ya, orada iş bozuldu abi.
Evet,
İki nokta ve parantez kalacaktı o.
Evet.
WhatsApp çok konuşuldu. Mavi tık geldi.
Sanki dünya yıkıldı.
Hakikaten ya ne oldu?
Gazetelere falan haber oldu.
İletildi vardı, okundu. Artık evet. Geldi.
Şimdi eskiden sadece karşı tarafın telefonuna senin mesajın gidince ikinci iki tane tık oluyordu. Şimdi bir de okuduysa mavi oluyor.
Evet. Niye şimdiye kavga kadar çıksın yoktu? Ben de ona işte şaşırdım ya. Şimdiye kadar olmaması da ayrı bir olay.
Yani ben istemem şahsen.
Ya iki tıkla ben tatmin oluyordum.
Evet. Yani. Ben de oluyordum onu diyorum yani.
Üstelik bir de şeyin açıklamasını yapamıyorlar. Notification'dan, bildirimden mesajı okuyup da hani girip yazmayan adam hani okudu. Ama WhatsApp'ı açıp da bakmadı. Dolayısıyla mavi tık olmadan okudu oluyor. Aslında yani işte bilmiyorum. Biliyorsunuz WhatsApp'taki o son görülme zamanı diye bir şey vardır. O bile aslında bir tartışma konusudur.
Evet.
Evet.
İşte onu
gördü
kapatabiliyorsun.
Gördü ama cevap vermedi.
Gördü ama cevap vermedi muhabbeti.
Şimdi tam resmi oluyor.
Şimdi artık ne kavgalar ne kavgalar. Oo,
bazen
artık.
Bizim şeyde de paylaşıyorlar ya bir tane caps var böyle seni seviyorum ne diyor bir adam. Kadın böyle bakıyor altta görüldü yazıyor.
Ya işte bence şey sorun WhatsApp, Facebook'ta da şey var karşındaki adam mesajını okuyunca evet, şey yapıyorsun ya.
Yani.
Ya sorun oluyor onu söyleyeyim kesinlikle sorun oluyor. Çünkü şöyle bir durum var. Adamın mesajını okuyorsun ama kardeşim iki gün sonra cevap verebileceğim adamın sorduğu şeye.
Evet. Veya o an şey içinde olabilir abi. Yani anlık gördüm.
Evet. Evet. Telefon bende şey çok oluyor. Telefondan baktım cevap yazabilecek durumda değilim.
Evet.
Eve gidince yazacağım ama telefondan baktım. Sonra oluyor işte mesajımızı okudu. Üstelik okuduğu halde cevap vermedi falan diye şikayet ediliyor. Sistem ediliyor falan. Aslında hepsini kapatacaksın.
Evet.
Ama kapatma yeri var mı bunun WhatsApp'ta?
Yok.
Yok değil mi? Zorunlu
o
yani.
Son görülme zamanını kapama vardı. Var. Ama bunun bilmiyorum bu kadar olay haline getirdiler ki belki bunu kapama gelir.
Gelebilir.
Evet. O kadar çünkü olay haline geldi ki bu mavi tık.
LED ampuller verimlilikte liderliği sürdürüyormuş.
Biz de zaten bulsak
değil mi?
Takacağız verimliliğin keyfine varacağız.
Gerçi
da.
Gerçi fiyatlar düşüyormuş da.
Tabii burası Türkiye için halde verimlilikleri artıyor.
Evet, Türkiye için de pahalı LED'ler şu anda.
Bu şimdi LED ampullerin
ya 2 sene öncesine kadar bu floresanlarla aşağı yukarı aynı verimlilikteydi. Evet. Yani LED'e para vermek çok anlamlı olmuyordu. Işığı farklı oluyor tabii. Floresanlar biraz daha böyle soğuk, donuk ışık veriyorlar. Ama şimdi verimlilikte de geçmiş.
Şimdi LED'de en önemli devrim şey oldu böyle normal duya takılan LED ampuller çıktı. Bu önemli bir devrim. Çünkü öbür türlü hani LED aydınlatma hep yapardın da o onun trafosunu yapacaksın falan filan. Doğrudan şey yapılabilmesi, duya takılabilmesi devrim oldu. Hatırlarsanız geçen sene bir ucuzları çıktı o ampullerinde. Ama ben hala bizim vitrinlerimizde, raflarımızda göremiyoruz.
Yani büyük marketlerde var.
Biz TeknoSeyir'de Philips'in ampullerinin bir iki videosunu da yaptık değil mi?
Yaptık. Evet evet öyle bir şey yaptık. Renklerini değiştiriyorduk.
Rengi değişebilen seri falan.
O ürün satılmıyor daha. Geldi mi bilmiyorum.
Onlar birazcık fantazi şeyler. Hani aydınlatma değil de birazcık dekor kullanımına yönelik.
Facebook sansürü son 6 ayda %19 artmış.
bütün dünyadan Facebook'a gelen şeyler.
Kaldır talepleri.
Kaldır veya bu kişi hakkında bilgi ver falan gibi talepler.
Facebook'ta hem o taleplere cevap veriyor ama hem de şeffaflık diyerek bunun insanlara şey diyor, hani bak bana ülkelerden talep geldi diye duyuruyor.
Pirate Bay'in kurucularından biri daha yakalanmış, Filari.
Kaçaktı bir tanesi. Bir böyle Kamboçya falan gibi fantastik ülkelere
Doğu
gidiyordu.
Doğu Asya'da bir yerlerde takılıyormuş.
Niye Belize'ye gitmemiş?
Ya ben de onu soracaktım. Bu hafta benim aklıma geldi. Ne oldu bizim şey McAfee?
Değil mi? Yok.
Yırttı çünkü.
Evet.
Yani zaten suçlu olduğunun bir şeyi yoktu ama çok üzerinde çok soru işareti vardı.
Evet, kayboldu.
Ama cinayet suçlamalarına rağmen biraz işte delilikler yaptı. Sonra konu kapandı. Biz bir tek takip ediyoruz. Bu Pirate Bay'in de işte kurucularından birisi, bu bayağı bir renkli ülkelere gidiyordu işte. Kamboçya'sı, Tayland'ı falan filan.
İsveç'te bu suçlu bulunmuş.
Evet.
Ve kaçmış ülkeden. Evet. Doğu Asya'da geziniyormuş. Giydiği bir tişörtten ne yakalanmış?
Evet.
Kokusundan mı tanımış?
Hayır, şeymiş. Polise verilen aranıyor fotoğrafındaki aynı tişörtü giyiyormuş. O yüzden almışlar kardeşi. Şimdi biliyorsunuz bu Pirate Bay'ciler şeye yattılar hemen. İşte ya özgürlük, mezgürlük falan filan da, ya kardeşim sen korsan içerik sitesi çalıştırıp yüz binlerce euroyu
cepledi.
Ha, cebe, kasaya dizi istif ediyormuşsun. Ama kuyruğun sıkışınca özgürlük, paylaşım, bilmem ne, internet özgürlüğü. İşte.
Şimdiki sıradaki haber de gene, bu sefer de girişimcilik özgürlüğü diyelim orada.
Evet, bu sefer farklı bir durum.
Silk Road 2 ve başka bazı siteler FBI tarafından kapatıldı.
Ve sahibi de, ikinci sahibi de yakalandı. Bir tanesinin haberini yapmıştık biz gene.
Silk Road Bitcoin ile uyuşturucu alınıp satılan bir siteydi. Bunu Tor ağının arkasında olmasına rağmen bayağı bir ciddi bir teknik operasyonla indirdiler.
İkinci versiyonu.
Aynı hafta mı ne? 2 çıktı. Silk Road 2 çıktı. Onu da işte 2015 olmadan yine indirip, hatta bu benzer bir iki siteyi daha götürüp üzerine bir de sahibini polis arabasına bindirmişler. Bu sitelerin özelliği, bu sitelerin böyle bir alan adı yok. Hani silkroad.com'dan girilmiyor.
Evet.
Bunlara işte dark web falan deniyor. Bu siteler şey register etmiyor. İsim, domain adı falan tescil etmiyor. Bilen bilene söylüyor. İşte referansla falan giriliyor. İşte buna rağmen, hatta sunucusu Tor arkasında olduğu halde farklı yollardan alıyorlar yine içeri.
Evet.
Nasıl o farklı yollar?
Ya şey Hamdi, hani şimdi Silk Road'un nasıl yakalandığını hatırlarsın. Adamı böyle işte Tor'u çökertip de takip edip IP'sinden falan bulmadılar. Adamın daha önce, yıllar önce mesaj panolarında yaptığı yazışmalardan, oradaki işte çeşitli ırkçı söylemlerinden alıntı yaptığı bir şairden mi ne yola çıkıp, o kişinin o kişi, ellerindeki kişi olduğuna eşleştirip aldılar.
Evet.
Böyle. Evet. Hani her şey şeyle bitmiyor. Tamam işte Tor'un arkasına site koydum, kimse beni bulamıyor falan. Tamam da senin internette bıraktığın 1000 tane kişisel izin var.
Evet.
İşte 10 yıl önce filanca mesaj panosuna attığın mesajdan gelip seni veriler uyuşuyor. Çünkü aynı o mesaj panosuna aynı Gmail adresiyle üye olmuşsun. Bugün hala kullandığın adresle üye olmuşsun. Adamlar parçaları birleştirip kapıyı çalıyorlar.
Öyle.
Yani senin ne kadar büyük bir şey oldun, balık olduğunla alakalı bu.
Tabii ki, tabii ki. Yani bir tane film indiren çocuğa bunu yapmıyorlar ama işte Silk Road'u kurana yapıyorlar. Evet. Çünkü bu bayağı para harcıyorlar bu iş için.
5K retina ekranlı iMac ekranı 60 Hz'miş.
Şimdi 4K, 5K olunca ekran, ya bu 30 Hz'tir bunun tazeleme
haklılar
hızı falan deniyordu.
Biz de biliyorsun bir Asus monitör inceledik, 4K, evet. 30 Hz'di.
Bu 60 Hz'miş. Tartışmalar 5120'ye 2880 piksel çözünürlükte ya. 60 Hz. Tazeleme hızıyla çalışıyormuş.
Pek kalitesiz iş yapmaz abi zaten.
14.7 megapiksel.
Öyle demeyin çünkü şeyden de ağzı yanan çok oldu. Bu MacBook'larda LG üretimi paneller servislere götürdü insanlar. Değişim aldılar. Bozuluyordu.
İşte olabiliyor canım. Şey de sonuçta bir ülkemize çok yansımadı. GeForce Nvidia'nın G82 zannedersem yongalarındaki sıkıntı da Apple'ı vurdu.
Geçen hafta haberini yaptık. Lehim.
Dava açacaklardı.
Şey, evet. Kurşunsuz lehim skandalı. O da Apple'ı vurdu.
Evet. Şimdi geçen haftanın haberi aslında Virgin Galactic'in uzay gemisi.
Biz tam gündemi çektiğimiz sıralarda olmuş olan herhalde.
Spaceship Two. Bu şey değil mi? Ana gemi. Bir de şey var çünkü. Bir küçük şey var. Ya bundan ayrılan küçük gemi var bir de.
Yok işte bundan ayrılan küçük gemi bu. Bıraktıktan sonra kendi çıkmıyor atmosfere. Bir başka geminin üstünde çıkıyor. Şimdi bıraktıktan sonra tekrar atmosfere giriş sırasında bu arıza
tamam. Çünkü işte Spaceship One var, Two var. Düşen Spaceship Two.
Evet.
Bu diyorsun o ana gemiden ayrılan küçük asıl gemi. Uzaya çıkan yani modül.
Asıl testleri yapılan şey bu
uzaya,
zaten.
Uzaya çıkan modül. Öbürü bir uçak çünkü.
Evet.
Büyükçe bir uçak. Ha, bu düşmüş.
Ya bu tam atmosfere girdikten sonra belli bir hızda yavaşlatmak için artık flap mı deniyor ona öyle bir şey açılacakken. Tamam. Biraz erken açılmış. Yani şu an bulunan tahmin edilen neden bu. Tabii araştırmalar sürüyor. Erken açılınca da uzay gemisinin veya işte artık uçak mı diyelim ama artık bu uzay gemisi.
Uzay yani, gemisi.
Uzaya çıkıyor. Parçalanmasına neden oluyor.
Tamam.
Burada asıl ilginç olan pilotlardan biri ölürken biri kurtuluyor. O yükseklikte adamın kendini fırlatması çünkü anlık bir olay. Bir anda yani gemi paramparça oluyor ve sen bir ateş topunun içinde kalıyorsun öyle düşün.
Evet.
Kendini fırlatması ve 50.000 feet'ten düşüyor. Bu arada oksijen maskesi falan yok bunların üzerinde. Basınçlı elbiseleri falan da yok. Yani orada kalıp saniyeler içerisinde aksiyon alıp hatta şey de söylüyorlar arkasından takip eden bir uçak varmış oraya da böyle el işareti yapmış. Okey ben iyiyim diye.
Evet.
Düşün 50.000 feet'ten koltukla beraber fırlıyor. Yaklaşık 20.000 feet'e geldiğinde kemerini çözüyor. Koltuktan ayrılıp paraşütünü açıyor.
Tamam.
Yani bunları yapacak kadar kendinde olması, bilinçli olması. İnerken de sadece işte paraşütle iniyor, omzunu sakatlıyor. Bir ameliyat, basit bir ameliyat geçiriyor.
Şanslı
bu herkese gizemli geliyor. Yani bunu nasıl becerdin falan. Tabii daha hastanede falan olduğu için sorgulayamamışlar, edememişler. Evet. Daha bunun haberleri gelecek.
Bu arada ben bir düzeltme yapayım. Ben ana geminin adı Spaceship One değil, White Knight Two'ymuş. O uçak dediğimiz bu modülü taşıyan, havaya uçuran işte ana gemi White Knight Two'ymuş ismi. Ben de düzeltmiş olayım yayınımız
bitmeden. Spaceship One zaten bu Spaceship Two'nun ilk
ilk sürümüydü demek ki. Tamam. Muhtemelen. White Knight Two'ymuş.
Evet.
Buna bağlı olarak tabii şey yapanlar olmuş hani uzay turistlerinden şeyini iptal edenler.
Rezervasyonunu 20 kişi kadarı iptal etmiş. Tabii bu rezervasyonlar bayağı büyük para.
Tabii böyle. 250 bin dolar.
Şeyden Kamil Koç'tan otobüs bileti iptal etmeye benzemiyor.
Evet.
Ya bu test ama zaten abi. Tabii ki böyle düşüşler olacak,
tabii
patlamalar
ki
olacak falan. Seni bu halde bindirmeyecekler herhalde.
Evet. Serhat Ayan bazı rakamlar yayınladı. Fiber optik döşeme miktarlarıyla ilgili İstanbul'a. Hiç iç açıcı değil. 2014'te 7 kilometre fiber çekilmiş.
Zaten onu bizim önümüzden çektiler eski ofisteyken. Ya. 7 böyle. Kilometre ne ya? Her tarafta fiber çekiyorlar. 7 kilometre miymiş
evet,
toplam?
Oymuş.
O yüzden hiçbir yerde yok. Arıyorsun arıyorsun. Hiçbir yerde gelmiyor.
Niye acaba? Yani sebebi de bu kadar az olması.
İzin vermiyorlar. Telekom daha çok zaten döşeyebiliyor.
Ama 2007 yılından bu yana 2000 küsur kilometre döşeme izni verilmiş. 600 kilometresini Türk Telekom çekmiş bunun. Süper Online bayağı bir 1000 küsur kilometre çekmiş. Ama geri kalanı şey, hani TürkNet, DorukNet falan gibi firmalar zaten hani izinleri olduğu halde ciddiye alınacak bir şeyleri yok, döşemeleri yok.
Evet, yani bunun mantıklı bir açıklaması varsa da şu an belli değil ne oldu. Evet. Ama durum bu. Geçen hafta konuşulan şeylerden bir tanesi de Paso Lig'di. Paso Lig'i biliyorsunuzdur.
Maçlara girmek için evet. Kart mı alınıyor artık?
O.
Hatta Paso Lig.
Bayağı bir tartışma konusu oldu. Tribünlerde boşluklar var şu anda. Hani evet. Bunun yüzünden fişlenmek evet. istemeyen insanlar gitmiyor maça evet. diye. Bunu destekleyici nitelikte bir şey oldu. Bu Paso Lig'in sitesine girdi birkaç kişi ve şeyi fark ettiler. Gayet o kartı alanların TC kimlik noları, nerede oturdukları falan.
Evet.
Tribünde nerede oturduğu hepsi gözüküyordu. Neydi? Adamın ismiyle birlikte.
Evet.
Bunları kaptırdılar. Tabii.
Bayağı bir güvenlik açığı varmış.
Evet. Yani insanlar hani güvenmemekte haklıymış.
Tamamıyla doğru söylüyorsun.
CNN'de de enteresan bir şey oldu. Surface tablet bilgisayarla çıkıyorlar.
Onu altlık yapmışlar.
Tam evet. rezalet ya.
Surface'ın ayağı var biliyorsunuz.
Ayağı var evet.
Çok güzel bir çok tasarım güzel. Özelliği.
Herhalde Microsoft oraya sponsor mu ne olmuş? Herkesin önünde bir Surface var. Ama yandan kareye bir bakıyorsun Surface'ın üstünde başka tablet
Surface
var ki.
Surface'ı altlık, iPad'e altlık yapmışlar. Evet. Ya da şeye benziyor, ders kitabının içine Texas Tomix koyup okumaya aynen. benziyor.
Tam o olmuş.
Surface'ı altlık yapıp üzerine iPad koyuyorlarmış. Bu da kameralara yansıyınca ortalık karıştı. Gerçi CNN şey dedi, hatta biraz böyle sert işte ya aptal olmayın ikisini de kullanıyorduk biz falan gibi o programın sunucusu zannedersem biraz böyle sert bir tweet attı bugün.
Kimseye inanmaz. Salak
konuşmayın falan gibi bir şey demiş ama tabii kimse inanmaz.
Tam viral haber ama abi. Evet. Yani evet. Uğraşsan bu reklamı yapamazsın.
Evet. Bir adamın biri 3 boyutlu printer'dan basılan silahlar için gerçek mermi yapmış.
Şöyle bir sorun vardı. Bu 3 boyutlu printer'dan basılan silahlar bir sıktın mı dağılıyordu genelde.
Evet. Çünkü plastik.
Evet. Evet. Adam bunu bu silahlara defalarca kullanılmasına uygun mermi fişek hazırlamış.
Aslında fişek ama namluyu da beraberinde evet. taşıyan bir mermi.
Namlu
yani
fişinde.
Etrafı metalle kaplı merminin. Sen takıyorsun. Silah böyle zaten videosu falan var. Girip baksınlar. Sadece mekanizması var. Bir ateş ediyorsun. O namlunun içindeki mermi fırlıyor. Sen o kurşunu çıkarıp yenisini takıyorsun.
Yani yerine. Şöyle yapmış. Mermiyi metal bir
evet.
çerçeveden şöyle barut patlayınca plasenin 3D tabancanın namlusuna o patlama gelmiyor. Çünkü gelmiyor. Kendi metal çerçevesi içinde patlıyor. Mermiyi fırlatıyor ileri doğru. Patlama senin silahına zarar vermiyor.
Hatta senin
patlaması işte o... içinde. İçten patlamalı evet. mermi yapmış adam.
Senin bastığın o silahın namlusu bile yok. Yani namlu şeyden oluşuyor. Yani o videolarda falan o adamın yani, yaptığı tasarımda öyle bir durum var.
25 yaşında bir mucit diyelim. Evet. Bunu geliştirmiş.
Keşke başka bir şey yapsaydı.
Yani illa birileri yapacaktı abi.
Valla bu 3D silahlar artık hayatın gerçeği.
Evet.
Bakalım.
Ne olacak?
Neler yaşayacağız? Daha neler göreceğiz?
Evet. Meksika'da enteresan bir şey var. Silahlardan gidiyoruz ama bu sefer iyi bir şey. Silahını getir, iPad'i götür kampanyası varmış.
Ne olmuş? iPad mi yetiştiremiyorlarmış?
Vallahi şey...
Bayağı başarılı olmuş.
Çok başarılılarmış. Çünkü adam şeyi de açık. Hani evinde cephane var. Onu da götürüyorsun. Fişeklerini teslim ediyorsun.
iPad alıyorsun.
Sırf her iPad değil ama. Bir tane. Elektronik cihaz diye düşün.
Para da alabiliyorlarmış.
Tabii,
hepsi var.
Tabii tabii. Yani. iPad popüler tabii.
Televizyon seti falan filan vesaire onlar da var.
Bayağı başarılı olmuş.
Karadeniz'de yapsalar iflas ederler. Çünkü kendi yapıyor adam silahını.
Meksika'da aşağı kalmaz herhalde abi.
Evet. Yeni Star Wars filminin ismi belli oldu. Neymiş hem de?
Neydi?
The Force Awakens.
Neydi? Uyanan güç mü?
Evet. Güç uyanıyor.
Pek, aman. Uyuyor muydu o zamana kadar?
Pek şey değil. Çok hoş karşılanmadığını söyleyebiliriz. Ama bakalım
bu
göreceğiz.
Bu film illaki hoş karşılanmayacak abi. Zaten... Ne bileyim büyüyü bozan bir film olacak. Değil mi? Alışılmışın dışında bir şey.
Evet.
Yani bu arada film demişken...
Yani bu adam ya kim çeker çizeceksin nasıl olursa olsun bu film beğenilmeyecek zaten.
Ya kim
evet,
beğenmeyecek?
Şansı yok.
Eskiler beğenmeyecek.
Tabii ki eskiler. Yani çoluk bu işin sever, fanatiği sever. Olanlar, sevenler hani asıl Star Wars haline getirenler beğenmeyecek illaki.
Yani evet.
Bir de tabii işte Disney'e falan geçti. Onun da tabii mutlaka etkisi olacak. Suyu çıkacaktır yani.
Göreceğiz bakalım.
Bakalım görelim.
Bu arada Christian Bale de şeyi oynamayacakmış. Steve Jobs'u oynamayacakmış.
Evet. Geçen haftanın haberinin takibini yapalım. Tes gibi geldi. Düzeltmesi geldi.
Bir şey haberi, fuar haberi. STEX 2014 bilişim fuarı. 6-9 Kasım Ankara.
Ankara'da.
Evet, bilişim fuarıymış.
Mobil hackathon falan gibi etkinlikler de var içinde.
Evet.
İlgili arkadaşlar baksın. 8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleşiyormuş bu hackathon. Beste yarışması var yine bu. Halıcı MIDI beste yarışması bayağı bir klasiktir. Yıllardan beri gerçekleşir. Artık bu da bu etkinliğin içine alınmış. Bilgisayarla beste yarışması falan. Hani herkese bir şeyler var. Developer, geliştirici etkinlikleri falan filan. Ankara'da bayağı bir bilişim şenliği.
Evet.
6-9 Kasım 2014.
FutureMark satıldı.
Ya bu bayağı sürpriz oldu. FutureMark Amerika'da bir test laboratuvarı var. Underwriters Laboratory diye. Ürünlere dikkat ederseniz üzerlerinde UL ile başlayan bir logo ve bir numara olur. Biraz stilize, şöyle italik bir UL yazısı ve yanında bir numara olur. Bu işte bir Amerika'da bir test laboratuvarı. O numarayla arattın mı genelde o ürünün testini falan da bulursun zaten. FutureMark'ı satın almışlar.
Fiyat bilgisi yok değil mi ya haberde? Ben de baktım göremedim.
Yok çünkü yani FutureMark şey acaba değil. Borsaya kote bir firma değil bildiğim kadarıyla. Açıklamak zorunda değil dolayısıyla. Özel
ya merak
firma.
Ettim. FutureMark gibi hani böyle bizim yıllardır kullandığımız bir...
Sorayım. Benim FutureMark'ta kontaklarım güçlü.
Sor bakalım. Söylerler mi bilmiyorum. Bu iş kontağa bakmaz yani.
Tabii ki tanımaz.
Çünkü olsa zaten gazetelerde
tanımazlar. 39 kişiymiş sadece FutureMark.
Kontaklar ama o kontaklar işten atılmıyor. Onlar takım olarak gidiyorlar.
Tabii canım. Şey değişmeyecek ya. Logo, program açılırken çıkan logo değişecek yani. Yoksa yine FutureMark, yine 3D Mark.
Evet.
Aynı isimler.
Belki daha bile iyi olur. Hani çünkü hani çok daha büyük bir firma. Daha çok kaynak.
Şey gelecek. Bu şimdi Underwriters Laboratory dediğim firma hani devlet bir şey alacağı zaman onun testini yapıyor falan. Hani FutureMark'a bir resmiyet kazandırabilir. Belki işte bu sayede FutureMark daha
bilimselleşir mi?
Belki. Belki işte daha şeylerde devlet alımlarında falan Amerikan hükümeti için konuşuyorum ama her tarafı etkileyebilir. FutureMark skorları bir kriter kabul edilir.
Olabilir. Belki. Olabilir. Evet, oyun dünyasına geçiyorum Levent abi. Steam'den Türkiye'den gelen taleplere bir yanıt geldi. Gerçi pek yanıt sayılmaz ama.
Ya bir yanıt vermişler ama hiçbir şey söylemedi.
Evet, topu tacağı
boş bırakmayalım.
Evet, topu olmuş. Çevirmişler bir sayfa boyunca.
Diyorlar ki uzun lafın kısası işte lokal dağıtıcılarla görüştük. Ya daha doğrusu fiyatları onlar belirliyor. Biz pek bir şey yapamıyoruz diyor.
Peki öyle demiyor da şey diyor işte hani benim anladığım kadarıyla. Ya işte normal hani kutulu oyunu satan yerel firmaların da öldürmedik.
Ya muhtemelen işte bu olay olduğu zaman yerel firmalar bu asıl dağıtıcılara, Steam'e de oyunu veren oyun geliştirici stüdyolara şey yaptılar, baskı yaptılar. Hani bizi burada bitirirsiniz şeklinde. Onlar da Steam'deki fiyatlarını yükselttiler.
Onlar da bizi bitirdiler.
Onlar da sonuçta evet. Piyasayı öldürmeyin şeklinde. Tüketiciyi öldürün gibi bir şey oldu ama bu sonuçta.
Ya bu şeye benziyor be. Amerika'da Tesla otomobillerimi kendim satacağım dedi. Hani galerim araya ajanta sokmayacağım, kendim satacağım dedi. Olay oldu. Tabii, yasaklanmaya falan kalkıldı biliyorsunuz. Yakın durumlar.
Evet.
Yakın durumlar.
Ya ama yani tabii aynı fiyata satsaydılar bari. Pahalı satıyorlar. 170 liranın hiçbir açıklaması yok.
Kim pahalı satıyor diyorsun? Steam pahalı mı, satıyor. Steam mi?
Steam pahalı satıyor abi. Steam'deki fiyatlar normalin de üzerinde arttı.
Valla Murat eskiden daha iyiydi. Ben
eskiden
öyle
daha iyiydi.
Tamam Amerikan dolarıydı ama hiç olmazsa kafamda bazı kriterler vardı. Neyin ucuz, neyin pahalı olduğunu.
5-10 falan bir şey ifade ediyordu yani.
Neyin eski fiyatı olduğunu bilebiliyordum. Şimdi kafamda hiçbir şey yok.
Evet.
Alışverişte durdurdum yeni fiyatlara alışana kadar.
Alışırsın ya zamanla.
jetonlu oyun makineleri arşivi kullanıma sunulmuş.
İnternet arşivi projesi var biliyorsunuz.
Evet.
Her şeyi arşivleyen. Bu proje bayağı bir çaba harcadı ve şu arcade emülatörü var. MAME diye nasıl söylemek isterseniz ağzınıza kolay gelirse. Bir de onun MES diye işte farklı platformları çalıştıran emülasyon versiyonu vardı. Bunu JavaScript'e aktardılar. Bu sayede de 1980'li yılların bazı işte bu Pac-Man falan gibi çok tanıdık bir iki örnek vereyim. Jetonlu oyun makinelerinin oyunlarını tarayıcı içinden çalışabilir hale getirip arşivlerine koydular. Yani iş yerinde falan kaçamak yapmak isteyenler patrona yakalanmadan oynayabileceklerse oynasınlar. Çünkü burada aynı o makineyi oynuyorsun. Hani o makinedeki program çalışıyor. Özel olarak senin bilgisayarına uyarlanmış falan değil. Direkt Pac-Man neyse ya da işte Burger Time falan neyse o oyun çalışıyor. Emülatör mantığı işte. Emülatörü browser'dan çalışır hale getirmişler. ROM'ları da kendi sitelerine koymuşlar. Güzel. Sen sadece listeden tıklıyorsun.
Güzel.
İşte Wizard of War çalışıyor.
Süper.
Süper bir hizmet.
Evet. Firmaların terk ettiği online oyunlar meraklılar tarafından hayata döndürülecek imiş. Ne bu?
Döndürülebilsin diye bir girişim başladı Amerika'da. Ya şimdi tabii özellikle online oyunlarda firmalar bir süre sonra bırakıyor oyunu biliyorsunuz. Hadi geçmişte yani Türkiye'ye çok yansımayan bazı öyle oyunlar vardı. Günümüzde de bir gün gelecek. Bugünün Destiny'si, World of Warcraft'ı serverları kapanacak bir gün. Deniyor ki işte o duruma gelmiş oyunları meraklılar kendileri server falan açıp devam ettirebilsin. Yani
telif haklarından zarar görmeden.
Evet.
Hatta belki firması, geliştirebilsin.
Evet, firması ensesine binmeden meraklılar kendilerince idare edebilsin, sürdürebilsin. Bunun için
kampanya yapmış.
Evet, böyle bir kampanya başladı. Ne sonuç vereceğini göreceğiz.
Evet. Call of Duty Advanced Warfare çıktı. Çözünürlük tartışmaları sürüyormuş.
Biz
inceledik.
İnceledik.
Girer haftaya.
Nasıl yorumunuz?
Abi oyun güzel ama kısa, 8 saatte bitiyor. Single tarafı. Multisi de şeyi çok fazla andırıyor. Titanfall'u. Ama oradaki sorun şu. 3 harita. 2-3 haritası var. Başka yok.
Gerisi parayla değil mi?
Gerisi DLC olarak gelecek. O hoş olmamış.
Valla ben grafikler çok gelişmiş.
Orası öyle.
Bir önceki Call of Duty'ye göre çok gelişmiş. Ki Call of Duty bu konuda çok eleştirilirdi. Yıllardır aynı motor falan diye. Yok aynı motor falan değil bu sefer. Bariz.
İyi.
Özellikle karakterler inanılmaz gelişmiş. Grafik özellikleri yapabileceğin menüde ayarlar
çok
şimdiye
iyi.
Kadarki en gelişmiş haline gelmiş. Ben teknik kısmına bakıyorum böyle. Oyunu da oynayamadım zaten. Siz oynarken izledim.
Ama mesele galiba şu Xbox One ile PlayStation arasında fark mı var?
Oradan mı olay çıkıyor? Oradaki o kavga ayrı. O kavga hep artık her oyunda o tartışma yaşanır oldu. Yine Xbox One'da düşük çözünürlük. Allah. Bu sefer şeyde değil. 1080p'den kesmemişler. yataydan şey yapmışlar. Dikeyden.
Ne yapıyor bunlar ya? Ben anlamıyorum ki.
1920'ye 1080 değil. 1360'a 1080.
Evet.
Değil mi?
Ama bak sordun mu 1080.
1080 evet.
1080'i yakalamışlar. Öbür taraftan gitmiş. Ama işte bir türlü 1920'ye 1080'e olmuyor. Olan oyun da var. Ama çoğunda olmuyor. PlayStation 4'te 60 frame. Tam olarak 1920'ye 1080.
Evet.
İşte Xbox One'ın çilesi bitmiyor.
Evet evet bitmiyor.
Öyle diyebiliriz.
GTA 5'e de FPS modu eklemişler.
Geçen hafta en çok GTA 5 konuşuldu.
Doğru.
PC sürümü biliyorsunuz geliyor. Next Gen sürümü de yanında. Bu konuşuldu çünkü bir kere bu yeni konsollarda muhteşem gözüküyor. Artı First Person modu var. Valla PC'ciler heyecanlı çünkü beklediklerine değecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan da işte şey konuldu. Xbox 360 sürümünü almışsan Van sürümünü aldığında ek bir şeyler sana sağlanacak falan. Öyle bir teşvik etme kampanyası duyuruldu. Evet, en çok beklenen oyun herhalde.
FPS olarak da pek fena gözükmüyor, onu da söyleyeyim.
Doğru, arabayı da şey kullanıyorsun, evet. Sonra içeriden kullanıyorsun. Normalde arkadan görüyordun, evet, ya. Evet. Arabayı da içeriden kullanıyorsun. Bayağı ilginç.
Ama yani bayağı değişecek. GTA'da hiç alışık olmadığımız bir bakış açısı aslında, değil mi?
Evet.
Microsoft Xbox One için Xbox 360 emülasyonu planlıyor. Ne yapacaklar?
Yazılımdan çalıştıracaklar. Hmm. Xbox 360 oyunlarını, eğer keyifleri yerine gelir, bunu yapmak isterlerse. Hmm. Ama şeyi özellikle belirtmişler. Bu haber çıkınca hatta üzerine ek açıklama yapmışlar ki hiçbir şey yok orada da. Hazır olan hiçbir şey yok. Düşünüyoruz.
Düşünme aşaması.
Fikir fırtınası.
Evet.
Düzeyinde diyerek.
PS4 2.0.1 firmware güncellendi. Çünkü 2.0'da sorun vardı.
Evet, 2.0'da biliyorsunuz standby modun adı rest mod, dinlenme modu olarak değişti. Fakat o dinlenme moduna giren konsolların daha sonra o moddan çıkmasında
bir gaflet
falan,
uykusuna
evet, kış uykusuna yatma durumu, çıkmada sorunlar yaşandığı falan bazı konsollarda görülmüştü. 2.0.1 güncellemesi bu hafta geldi, uygulandı. Bu sorunun düzeltildiği belirtiliyor. Bizim cihazda sorun olmamıştı. Ben o yüzden evet, şey diyemeyeceğim. Ama 2.0.1 zaten işte yayınlandı. Herkes uygulasın.
Evet.
Sorunu atlatsın.
LOL oyuncusuna oyun yayıncısı olması için serbet ödenmiş.
League of Legends.
Ta kendisi.
Oyuncusuna. Hı hı. Emekli ol, oyna, yayınla. Stream. Şuna, bunlara Türkçe şeyler bulmamız gerekecek. Streamer diye bir meslek oldu. Ne diyeceğiz? Oyun yayıncısı diyorsun, sanki oyun yapıp da yayınlayan adam gibi oluyor. Ne diyeceğiz buna? Canlı işte, oynayıcı mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? İşte.
Streamer ama tam Türkçe'ye çevirsem böyle akışçı falan gibi bir şey, evet, yapmam lazım.
Daha da karıştırıyor.
Evet evet.
Bu Wei Handong.
Yani ne iş yapıyorsun sorusunun İsim... karşısında da şey tuhaf, ne yapıyorsun, akıyorum. Yani...
Abi buradan para kazandı üstüne. Biz annemize babamıza anlatamadık yıllarca. Ya. Nasıl para, bu adamın hiç şansı
hiç
yok.
Hiç şansı yok.
Yeni nesil iyice kötü.
Şimdi bu Wei Handong isimli arkadaşımıza, bu zaten şey oynuyormuş. League of Legends oyuncusuymuş profesyonel anlamda ama yılda 800 bin dolar civarında üzerinde bir para önermişler.
Vay vay vay.
Oyunların yayınını yap sen diye. Hmm. Oynama, oynananları yayınla.
Yorumla.
Bir de yorumlayacak herhalde. Vallahi zor. Nasıl anlatacaksın? Neyim? Yayın streamer'ım ben.
Evet.
Ama abimiz demiş ki ben
böyle bırakmam mı demiş.
Yaptığımda yok. Yani günde 4 saat uykuyla ayakta duruyorum. Bunu da kaldıramam gibisinden yorum mu yapmış? Öyle bir durum var.
Ya para iyi bence bu iş olur.
Yani 1 milyon dolar neredeyse. Tabii. Yılda.
22 yaşındaymış ya daha.
Evet.
Evet. YouTube şöhretli PewDiePie kanalına yorumları
PewDiePie
kapanmış. Pardon, okuyamadım.
Bu YouTube şöhreti işte mesela bu adamlara da YouTuber deniyor. Buna da bir şey bulmak
YouTube-cu
gerekecek.
YouTube'cu.
Evet. PewDiePie bu adam hakikaten YouTube şöhreti, oyun oynuyor. Fakat yorumları kapamak zorunda kalmış. Biz de bir zamanlar öyleydik. Hmm. Dayanamamış artık yorumları modere etmek, düzenlemekten ya da küfürlerden.
30 milyon tabii adamın abonesi ya. Var normal evet. Yani.
Büyük başın derdi büyük oluyor.
Evet.
Bu tabii bu arkadaş falan dediğimiz kardeş milyon dolar kazanıyor bu da.
Normal.
YouTube'dan yaptığı oyun yayınıyla. Tabii işte onun da derdi büyük oluyor böyle.
Bu tip adamlara biliyorsun YouTube'un bize işleyen kuralları da işlemiyor.
Tabii orada YouTube için de bu adam bir kazanç, bir değer çünkü.
Öyle, nasıl?
Seni bir anda banlar atar.
Evet.
Bu adamı atamaz. Onunla görüşüyor. Bir sorun oldu mu? Mutabakat sağlıyor.
Hmm. Ne yapmış bu adam ya? Hiç de izlemedim ben. Bir oturayım izleyeyim.
Oyun oynuyor. Yorumlayarak oynuyor tabii ki. Sadece açıp oynayı öyle burnundan nefes alana oynamıyor. Yorum da yapıyor. Yani espri yapıyor, şey yapıyor.
Evet.
Seviliyor.
İyi.
Hani mesele iyi oynamak falan değil.
Muhabbet.
Mesele muhabbet. Muhabbet.
Eternal Crusade'de dengeyi sağlamak için ilginç bir sistem
gelişmiş. Şimdi Eternal Crusade, Warhammer 40.000 Eternal Crusade. Bu Warhammer 40.000 oyun evreninin alan, oyun evreni demeyeyim, evreninde geçen bir MMO. Multiplayer oyun. Bu oyun işte tahmin edeceğiniz gibi Warhammer 40.000 evreninin yapı taşları ne? Space Marine'ler, Orklar, işte Eldar'lar falan filan. Şimdi bu oyunda şunu fark etmiş yapımcı firma. Herkes Space Marine'leri oynamak istiyor. Dolayısıyla ama burada bir herkes Space Marine olunca bir şey olmuyor. Herkes aynı takımda. Bir mücadele olmuyor. Ya da bir taraftan da Space Marine'ler tabii işte acayip herkes Space Marine. Rakibin yaşama nefes alma şansı yok. Şöyle bir çözüm bulmuşlar. Space Marine'lere katılmak parayla. Hmm. Ama mesela onların amansız düşmanı orkları oynatacaksan bedava. Gayet güzel. İlginç bir şey. Yani oyunda dengeyi sağlamak için senin cüzdanına hitap etmişler. En hassas noktaya oynamışlar. Space Marine'leri oynayıp da işte ben Ultramarine olacağım, Dark Angels olacağım, şöyle imparatora hizmet edeceğim demek istiyorsan elini cebine atacaksın. Yok ben orkları...
Fakirsen ork oluyorsun.
Ben orkları tam işte ezmişler. Ben orkları oynatırım kardeşim diyorsan bedava. İleride ben şeye korkuyorum. Üzerine para orkları oynatmaya, üzerine para verecek duruma düşerler mi acaba?
Değil mi?
Gerçi şey enteresandır. Benim çevremde mesela bu Warhammer 40.000'de uğraşıp da orkları, bayılan orkları oynatmaya arkadaşlarım da var. Hmm. Ama küresel anlamda demek ki o kadar popüler değilmiş orklar. Ben de Space Marine oynamak. Bu oyunu niye ork oynamak için açayım ki ya? Ben Dark Angels isterim.
Destiny Activision'ı rekora taşımış. Ve ikinci oyununun da söylentileri çıktı.
Destiny çok pahalıya mal oldu ama süper de para kazandırdı Activision'a. 9.2 milyon kayıtlı oyuncu. Zannedersem 2 milyon 3 milyon gibi günlük bir rakam var. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk 5 günde 300 milyon dolardan fazla satış zaten. Bu sayede Activision'ı finansal hedeflerine rahatlıkla ulaştırmış. Hatta rekorlarını kırmış.
İkinci oyun?
500 milyon dolar 3. çeyrekte hedefini yakalamasını sağlamış. Dolayısıyla devamının, hani sadece bunun genişleme paketleri falan çıkacak, o biliniyor. Ama ondan öte bir de devam oyununun
Destiny 2.
Destiny 2 mi diyelim artık, nasıl olur adı, ama Destiny 2. Yani olacağının garantisi sağlanmış. Evet.
İyi bakalım.
Ben de memnunum açıkçası Destiny'den.
Kaç saat oynadın?
Toplam Kasım ayının başında çıktı değil mi Destiny? Kasım ayı Destiny ile geçti.
Ekim ayı.
Valla 60 saat falan oynamışımdır toplam.
İşte Levent abi nerede diye merak edenlerin cevabını almış
ayda oldum. Ayda. Venüs'te, Mars'ta. Gelsinler kapışalım. Ama Xbox One'da oynuyorum ben. Şimdi farklı konsollar.
360'da oynuyorsun.
360'da oynuyorum pardon. Hayalimde Xbox One var. Ben 360'da
orada oynuyorum. Orada kalacak abi.
Beklerim. Fire Team'e beklerim.
Olur. Evet, haberleri bitirdim Levent abi. Bir şey diyor muyuz bizle ilgili?
Biz bu hafta sonu Ankara'dayız.
Evet.
Kristal Piksel yarışmasına jüri olarak katılıyoruz. Pazar, cumartesi günü değerlendirme etkinlikleri var. Pazar günü ödül töreni var. Ama şimdi arkadaşlar, bu hani bir ödül töreni, bir etkinlik. Biz burada misafiriz. Bizim etkinliğimiz değil. Dolayısıyla hani biz bir konuşma falan yapmayacağız. Ha, ben bir panele katılıyorum. Hayatım konuşmadan ibaret olduğu için. Yine orada da konuşmam için beni davet ettiler ama tabii konusu falan var öyle. Yani tutup da işte teknoseyirde kaç para kazanıyorsunuz ayda falan türü bir şeyler sormak isteyenlerin şansı yok. Belli bir tema dahilinde olacak konuşmalar.
Zaten sırf sen yoksun.
Tabii. Sen de varsın bu arada, onu söyleyeyim. Ama panelde tabii tek başıma ben yokum. Başka meslektaşlarımız da olacaklar. Oyun sektörünü konuşacağız. Türk oyun sektörü, dünya oyun sektörü. Oyun geliştiricilere yönelik başka etkinlikler de var. Bu Crystal Pixel sitesinden meraklılar, incelesinler. Biz de orada olacağız ama pek fazla öyle işte habire tekno seyircilerle kaynaşalım, bir araya gelelim, akşam evet. yemeğe çıkalım deme şansımız yok.
Yok.
Onu söyleyelim çünkü biz bir organizasyona dahiliz. Biz de orada zamanımız bizim için başkaları tarafından programlanmış durumda.
Evet.
Sonra darılma olmasın söyleyelim.
Evet evet.
Biz bir turneye çıkacağız, o ayrı. Böyle gözüküyor. Türkiye turu.
Evet, bir gün olur inşallah. Peki. Sen bir şey diyorsun Hamdi?
Yok.
Peki.
O açık zaman... yok mu? Yeni açık yok mu Hamdi?
bu hafta şey yap olmadı yani. Yapılacaklar tabii çok.
Artık
yani
açılacak o... açılacak şey kalmadı. Her yeri kapadınız ya. Ya yine öyle, bulunur öyle, tabii. Öyle her zaman bulunur. Her zaman bulunur.
İlla ki çıkar bir
her şey. Her zaman çıkar ama.
En büyük açık bütçe açığı. Şu an değil onunla mi? İlgileniyoruz. Evet.
Bizim mi? Tabii ki Türkiye'nin
bizim,
mi?
Bizim açığımız.
Bizim
biz kendimize bakıyoruz.
Biz kendimize bakıyoruz.
Oh.
Evet. Peki o zaman. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.